İki elimiz, avuç işlerimiz gökyüzüne bakacak şekilde açık. Gözlerimiz kapalı. Son olarak dikkatini ellerine vermeni istiyorum. Dikkatimiz ellerinizde. Hangi elin diğerine göre daha ağır ya da daha yoğun hissediyorsunuz? Söyleyebilir şimdi sağ. Serhat Bey. Sağ elinizi yoğun hissediyorsunuz. Güzel. Sağ elimizi dinleyicilerimizle sıcak hissettikleri ya da ağır ve yoğun hissettikleri ellerini başın üzerine doğru kaldırıyor. Elinizi başınıza koymuyorsunuz. 5-10 santim yukarıya doğru. Dikkatimiz yukarıda. Sıcak ya da soğuk nasıl yukarısı? Eğer sıcaklık varsa ya da herhangi bir şey hissetmiyorsan zihninde düşünceler var demektir. Ben affediyorum ben, diyor.
Affediyorum ben, diyor. Affediyorum.
Bütün seslerin içinde yankılandığı o sessizliği dinlemeye çalışalım bir süre. Çıkmıyorsa bile bir anlamı var, onu konuşacağız çünkü şimdi.
Kötü bir şey konuşacağız, anladım, çıkmıyorsa ne? Bir eksiklik var ama.
Yok, evet. Hazır olduğumuzda gözlerimizi açabiliriz.
Bir rahatlama var.
Rahatlama hissediyorsunuz.
Evet, bir rahatlama var.
Şu an zihnimizde bir düşünce var mı? Şu an.
Şu an bir şey yok.
Yok. Az önceki kadar...
Zihnimi boşalttınız.
Siz gerçekten o dinginliği hissediyor musunuz?
Hissediyorum şu an.
Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı her pazar 16-18 saatleri arasında RSFM'de.
Gündem dışından herkese merhabalar sevgili dinleyenler. Şu an bir taraftan duymakta olduğunuz, üstüne konuştuğum şarkı bir Tayland şarkısı. Tayice yapılmış bir şarkı. Bu şarkıyla başlamamızın özel bir sebebi var. Özel sebebine birazdan geleceğiz. Geçtiğimiz hafta programımızda Lale Müldür konuktu ve programın etkisi hafta boyunca sürdü. Ben de bir taraftan internetten indirme oranlarına baktım. Hafta boyunca çok sayıda insan programı indirdi ve geri dönüşler oldu. Bununla ilgili olumlu geri dönüşlerdi tamamı. Esasında yayın devam ederken bir parça korktum. Korkumun sebebi Lale Hanım'ın yayında İtalyan erkekleriyle ilgili yaptığı söylediği sözlerdi ve karşılaştırmalardı. Dikkatli dinleyicilerin fark edeceklerdir ki bu karşılaştırma, İtalyan erkekleri ve Türk erkekleri arasındaki bu karşılaştırma yayıncı olarak beni de bir parça gerdi. Ama Allah'tan tabii Lale Hanım'ın hem yaşayan bizim en önemli şairlerimizden biri oluşu hem de ilerleyen yaşı sebebiyle kimse çok da alınmamış. Hatta Şirin de bulmuşlar. Biz de tabii Lale Hanım'la yapmış olduğumuz sohbetten çok keyif aldık. Sonrasında tabii Sputnik Haber Ajansı bunu haberleştirdi de. Fakat haberleştirirken Lale Hanım'ın diğer beyanatlarını esas aldılar. Ben olsam İtalyan erkekleri gibisi yok diye manşet atardım. Ama gelin görün ki Sputnik haber ajansı son derece ciddi, oturaklı bir haber ajansı olduğu için seçerken de tabii haberleri çok daha dikkatli seçiyorlar. Gündem dışında istediğimiz her şeyi konuşuyoruz ama tabii ki bu haberleştirilirken içinde bulunduğumuz ajansın oturaklı oluşuna, haberleri seçişine bağlı olarak da haberleştiriliyor sevgili dinleyenler. Bu kaydı da dinlemek isteyenler geçtiğimiz haftaki programın olduğu kısma girip Sputnik'ten dinleyebilirler. Evet, bugün de stüdyomda konuğum değil, konuklarım var. Bugün artık sevgili dinleyenler, edebiyattan bir parça uzaklaşıyoruz. Jingle'da da, jingle'larda da hep duyduğunuz üzere seyahat alternatifleriyle ilgili de bugün sizlerle konuşacağız. Edebiyatla ilgili sohbetlerimizi sonraki haftalara ertelemiş olacağız. Gelecek hafta Gönül Kıvılcım bizimle olacak son kitabıyla. İletişim Yayınları'ndan çıkan son kitabıyla bizimle birlikte olacak. Fakat bugün iki profesyonel var karşımda. Esasında bitirdikleri okullarla iş yaşamları başka bir yöne doğru evrilebilecekken onlar çok farklı bir iş yapmaya karar verdiler, yaptılar, iyi de yaptılar. Çünkü onların ortaya çıkarttıkları işi hem biz hem de bütün Türkiye takip ediyor. Kendi markalarını yaratmış oldular. Tabii marka demişken yani belki bir şey alıp satım anlamında bir üründen bahsetmeyeceğiz tabii ki programda. Ama bu yarattıkları marka esasında yani kamu hizmetine tahsis edilmiş bir şey. Yani bir şey alıp satmıyorlar kurdukları markalarında. Bunun yerine insanlar bir yerlere gidecekken bakıyorlar, öğreniyorlar. Hiç seyahat etmeyecek insanlar bile yine kurdukları siteye ve platformlara girip bakıyorlar. Ve o ülkelerle ilgili, o şehirlerle ilgili meraklarını tatmin ediyorlar. Evet, şu an stüdyomda Gizimanya'nın kurucularından Tuğçe Yılmaz Özbilgi ve Murat Özbilgi var. Her iki konuğuma da hoş geldiniz demek istiyorum.
Hoş bulduk.
Hoş bulduk, merhaba.
Evet, merhabalar. Şimdi biz tabii programımızda gezginleri konuk ediyoruz. Gezginleri de konuk ediyoruz daha doğrusu. Geçtiğimiz yayınlarda da bunu yaptık. Yediğiniz içtiğiniz de bizim için önemli. Derler yani yediğin içtiğin senin olsun diye. Hayır, onları da bize anlatmanızı bekleyeceğiz bu iki saat boyunca. Ama en çok da gördüklerinizi de sizden dinlemiş olacağız. Tabii sizin gibi iki gezmeyi çok seven insanla bütün bir dünyayı konuşamayız. O yüzden belki konuşma alanımızı Uzak Doğu'yla da sınırlandırabiliriz. Hem popüler destinasyon Tayland olarak da sınırlandırabiliriz ama sizin bize bunun dışında da vereceğiniz bilgileri merakla bekliyoruz. O yüzden de şarkıları seçerken, playlisti oluştururken Uzak Doğu ezgilerinden bir playlist hazırladık. Birçok yeri konuşacağız sizinle ama sanıyorum ki Tayland'da özel bir yere sahip olacak bu programda.
Tamamdır.
Pekala. Şimdi ilk önce Tuğçe Hanım'dan başlayalım. 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Piyasa Araştırmaları ve Reklamcılık bölümünden mezun oldunuz. Sonrasında ne kadar 6 yıl sonra değil mi yeniden üniversiteye başladınız ama bu yüksek lisans değildi sanıyorum.
Yok.
Yeniden lisans.
6 sene sonra tekrar başlamadım. Aslında bu İstanbul Piyasa Araştırmaları ve Reklamcılık bölümünü bitirdiğim gibi hemen Marmara Üniversitesi'nde arkasından başladım.
Orada da halkla ilişkiler ve reklamcılık bölümünü tamamladınız.
İkisi de yüksek lisans değil, ikisi de normal lisans programı zaten.
Evet. Yani iki reklamcılık bölümü bitirmiş oldunuz
evet,
esasında.
Doğru.
Ve 1997 yılında Milliyet Gazetesi'nde reklamcılık kariyerinize başladınız. Okul bitmeden yani
okul
ilk üniversiteniz bitmeden bir yıl önce Milliyet Gazetesi'nde işe girmeyi başarmışsınız ki o dönemin şartlarında tabii şüphesiz daha zordu değil mi gazetelerde bu anlamda kariyer yapmak?
Tabii o zaman ilk stajla başladım. Stajdan sonra orada kalmam istendi. Bir dönem devam ettim. Ondan sonra direkt medya planlama ajanslarında çalışmaya başladım.
Anladım. Milliyet Gazetesi'ndeki reklamcılık kariyerinizi çeşitli yerli ve uluslararası medya ajanslarında devam ettiniz. Genç yaşlarınızdan beri tutkunuz olan seyahati 2010 yılından beri dokümante ettiğiniz kişisel notlarınızdan oluşturduğunuz gezimanya.com web sitesinde yayınlayarak dijital içerik üretimine adım attığınızı görüyoruz. Doğru. Gezi Manya ne zaman bu kadar popüler oldu? Siz yani, 2010 yılında başlamıştınız.
İlk 2010 yılında aklıma böyle bir fikir geldi. Hani çünkü Türkiye'de çok ciddi bir seyahat anlamında içerik boşluğu vardı. İnsanlar seyahat ediyorlar ama bir Roma'ya, Floransa'ya gitmek istediğinde çok rahat hani bloglardan falan içerik bulabiliyordu. Türkçe içerik. Ama mesela bir Papua Yeni Gine'ye gitmek istediğinizde, Alaska'ya gitmek istediğinde istediğiniz zaman Türkçe içerik yok. Dolayısıyla şeye karar verdim. Ben kendi deneyimlerimi toparlamaya başlayayım. Bunları Türkçe olarak dokümente edeyim. Daha sonra gitmek isteyen kişiler de bu bilgilerden faydalansın.
Peki 2010 yılında siz bunu dokümente etmeye karar verdiğinizde kaç yeri görmüştünüz?
Aşağı yukarı 45-50 ülke civarıydı. Ondan sonra tabii devam etti bu. Şu an herhalde 95 civarında falan ülke olmuş oldu. Her geçen gün
sizin artıyor. Şanslı tarafınız ailenizin de gezmeyi çok seviyor oluşu. Yani gezmeyi seven anne babadan bunu gördünüz ve siz de bir gezgin olarak doğmuş oldunuz esasında, değil mi? Doğru anlıyorum.
Evet, doğru. İlk daha çok küçükken hani daha çok Türkiye içinde geziyorduk. Her sene belirli bir bölge belirliyorduk. İşte Akdeniz sahilleri, Ege sahilleri, İç Anadolu gibi. Daha sonra 17 yaşımda ilk yurt dışına çıktım. İlk olarak Paris'e gittim. O zaman zaten virüs bulaştı. Her sene mutlaka kendi imkanlarımla bir şeyler ayarlayıp yurt dışına çıkmaya başladım.
İlk gördüğünüz yer Paris mi?
İlk gördüğüm yer Paris.
Nesini beğendiniz Paris'in en çok?
Her şeyi. Çünkü ilk deneyimimdi. Hani çok fazla yanımızda para yoktu zaten. Hani çok kısıtlı imkanlarla kardeşimle beraber gittik. Yani her şey çok etkileyici geldi ama galiba en çok metrolarından etkilenmiştim.
Şimdi hemen diğer konuğuma dönüyorum. 2010 yılında kaldık efendim sizinle. Murat Özbilgi'ye geçiyorum. Siz de 1996 yılında ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliğinden mezun oldunuz. Evet. 2001 yılında yine ODTÜ'de işletme yüksek lisans eğitimini tamamladınız. Öğrencilik yıllarınızda araştırmacı olarak başladığınız TÜBİTAK'ta çeşitli bilim araştırma görevlisi pozisyonlarında toplam 6 sene çalıştınız.
Evet.
Daha sonra bilişim sektöründe yerli ve uluslararası şirketlerde 15 sene kadar yöneticilik görevinde bulunduğunuzu görüyoruz. Efendim bu kadar profesyonel bir iş hayatında, yani ODTÜ Elektrik Elektronik, sonrasında yerli ve yabancı firmalarda yöneticilik, bundan sonra siz nasıl gezgin olmaya karar verdiniz? Yani şunu mu düşündünüz bir gün baktığınızda, ben yılın 12 ayı çalışıyorum ve sadece 2 hafta tatil yapıyorum, niye yılın bütün zamanları tatil yapmıyorum mu dediniz? Nasıl oldu bu geçiş süreci?
Aslına bakarsanız benim gezmeye bu kadar yoğunlaşmam tamamen motosiklet macerasıyla oldu. Yani ben 2001 yılında motosiklet kullanmaya başladım ve motosiklette gezmeye başlayınca bu benim için daha enteresan bir tutkuya dönüştü.
Yani yüksek lisans yaptığınız yıllarda, daha iş hayatı başlamadan.
Tabii hemen arkasından, yani yüksek lisans biter bitmez motosikletle gezmeye başladım ve bu benim için büyük bir tutku haline geldi. Ama tabii benimki Tuğçe'den biraz daha farklılık gösterdi. Çünkü Tuğçe daha hani gezgin kimliği benimkinden daha kuvvetli bir kişi. O daha fazla yer gördü, daha fazla yeri dokümant etti. Ben daha çok Türkiye, çevre ülkeler gibi bir gezi macerası içindeydim. Daha sonra da tabii iş seyahati anlamında değişik yerlerde bulunduğumda da oralarda hani bunu değişik keyifli küçük programlarla birleştirip kendi çapımda dünyayı gezip anlamaya çalıştım. Ama esas gezginlik virüsünün bana tam girişi eş durumundan oldu.
Eş durumundan. 2012 yılında evlendiniz değil mi? Ama 2010'da tanıştınız olarak. Pardon, 2012'de tanıştınız. 2012'de
tanışıp 2014'te evlendik. O dönem işte benim için artık Tuğçe'nin bana enjekte ettiği virüsle gezmek başladı. Ya motosikletin üzerinden inip havaalanına gidip artık.
Kiralarsınız belki gittiğiniz yerlerde. Nasıl motosiklet kiralama diye bir şey var mı? Araç kiralama da bisiklet kiralama var ama motosikleti bilmiyorum.
Özellikle Yunan adalarına gittiğimiz zaman sıklıkla yapıyoruz. Evet. İtalya'da çok rahat hani motosiklet rotaları falan oluyor. Tabii, orada kiralıyoruz.
Uzak doğu.
Yunan adalarında daha çok scooter. Hani motosiklet değil de.
Evet. Peki efendim siz tümüyle ayrılıp bu gezi içeriğine, Gezimanya'ya dahil olduğunuzu anlıyoruz değil mi sizin?
Evet,
yani tümüyle siz profesyonel, tabii Tuğçe Hanım'ı anladık zaten. O baştan beri doğuştan evet, niyetliymiş buna. Evet. Ama siz kariyerde bir şekilde ilerlerken sonra dediniz ki hayır ben artık buraya entegre olacağım. Ama zaten firma ve markada tanınmış ve artık yavaş yavaş bilinen ve ses getiren bir marka olunca siz yönünüzü, profesyonel çalışma yönünüzü o tarafa çevirmiş oldunuz.
Evet, aslında başta çok da beklenen planlanan bir durum değildi bu. Çünkü Gezimanya Tuğçe'nin ilk böyle onu bir bebek gibi büyüttüğü 2010'lu yıllardan beri çok büyük bir yol aldı. Bu yol almasındaki en büyük neden de belki bizim Gezimanya'yı dışarı açmamızdı. Hmm. Yani biz başlangıçta Tuğçe'nin ailesinin işte benim küçük katkılarımla yaptığı bir gezi sitesi, bir içerik ortamı iken buna zannediyorum 2013 yılında karar verdik değil mi Tuğçe?
Doğru.
2013 yılında Gezimanya'yı diğer insanlara açalım, onların da içerikleri yayınlansın, onlara yazar statüsü verelim, hmm, onlar da yayınlasınlar burada gibi bir ortamı geçirmeye başladığımızda bütün güçler birleşti. Hmm. Artık bu kullanıcının ürettiği içeriğe dönüşmeye başladı ve birdenbire Gezimanya bir patlama noktasına geldi.
Ne zaman patladı?
2013 yılında aslında zannediyorum trafik olarak önderliği almıştık içerik üreticileri arasında.
Kimden almıştınız mesela? O dönem kimdi 2013'te lider? O dönem, ya da böyle bölük pörçük siteler
evet,
miydi acaba?
Daha çok yani bireysel içerik üreticileriydi. Hmm. Hani biz ortaya çıktığımızda bizden biraz daha önde olan sitelerde zannediyorum. Hepsi de bugün arkadaşlarımız ve çok değerli içerik üreticileri. Daha sonra Gezimanya tabii bu büyük içeriğin gücüyle biraz ileri plana geldi.
Şimdi biz bu soruyu herkese de sormuş olayım. Mesela biz burada seyyahları ağırladığımızda mesela on binlerce takipçileri oluyor onların da. Instagram çok ciddi bir motivasyon. Hem takipçiler açısından hem de gezi içeriği yazanlar açısından, oluşturanlar açısından. Mesela bir pastaneye gidip de bunu fotoğrafladıkları zaman buraya gelen işte seyyahlarım ve ben de onları takip ediyor oluyorum ve ben de gitmek istiyorum oraya. Fakat onlara yayın arasında şeyi sormuştum birkaçına. Mesela siz bunu yapıyorsunuz ve çok ciddi bir reklam oluyor. Ve bu reklamın hani on binlerce takipçinize ulaştırıyorsunuz. Bunun karşılığını alabiliyor musunuz? Çünkü yurt dışında bunun karşılıkları alınıyor. Fakat Türkiye'de bu o kadar da kolay alınabilen bir şey değil anladığım kadarıyla. Ve sonuç olarak öğrenmiştim ki hani bu on binlerce takipçisi olanlar, işte bu pastane çok güzel tatlıları var, işte çok güzel makaronlar var diyen arkadaşlar bunu bir bedel karşılığında yapıyorlar Türkiye şartlarında. Yani bu beni de birazcık şaşırttı. Çünkü ciddi bir emek, ciddi bir takipçi ama karşılıksız bir yani maddi anlamda karşılıksız bir iş olmuş oluyor. Bu sizi mevcut içeriği oluştururken, sitelerinizin içeriğini oluştururken nasıl etkiliyor?
Serhat
bu koşullarda
aslında,
çalışmak.
Aslında öyle bir soru sordunuz ki bütün programı kaplayabilecek bir soru oldu. Ben mümkün olduğu kadar fazla konuşmadan cevap vermeye başlayayım. Ama için şöyle bir tarafı var. Şimdi aslında bu insanların bilinçli ya da bilinçsiz yaptığı tanıtım hareketlerinin pazarlama literatüründe bir karşılığı var. Şimdi internetin ilk ortaya çıkışında bir yayıncı bir de izleyici diye bir kavram vardı. İzleyici daha pasif konumdaydı. Daha çok yayıncı aktifti. Bu 2000'lerin ilk birkaç senesinde hızla yayılan sosyal medya ağları 2000'lerin ortasına gelindiğinde artık user generated content denen yani kullanıcı tarafından üretilen içeriğin ön plana çıktığı ve sosyal medya networklerinin ve ağlarının daha baskın hale geldiği bir ortama dönüştü. Bunun getirdiği şöyle bir sonuç var. Eskiden mesela bundan 10-15 sene önce internet üzerinde gezinirken sizin maruz kaldığınız içerik oranı genelde sizin girdiğiniz işte haber siteleri veya hobi siteleri veya takip ettiğiniz kanallardan ibaretti. Bugün ise en kabaca herhangi birimizin 1000 tane arkadaşı var belki bir Facebook ya da Instagram ortamında. Düşünün bunlardan birer tane içerik okusanız ne kadar büyük bir içerik yağmuru var üzerinize değil mi? Ya profesyonel kanalları saymıyorum bile.
Evet.
Şimdi bu content shock denen yani o içerik şoku denen kavramı getirdi pazarlama dünyasına. Bunun üzerine de bu dünya artık bir evrim geçirmeye başladı. Yani Amerika geçtiğimiz 10 sene içerisinde bir içerik pazarlama devrimini konuşmaya başladı. Hem akademik akademik dünya hem iç dünyası Avrupa'da birkaç sene arayla takip ediyor ve Türkiye'de de biz biliyorsunuz genelde Avrupa'dan birkaç sene arayla takip ediyoruz bu tarz gelişmeleri. Şimdi bizdeki pazarlama endüstrisinin içerik pazarlamayı bir bebek gibi kabul edip onu sarmalayıp da gerçekten profesyonel anlamda kullanması daha çok yeni bir hadise. Hmm. Yani bu sadece bloggerların, Instagramcıların, influencerların bu işten para kazanması anlamında değil. Markaların kendi içerik pazarlama faaliyetlerinde de bunu çok bilinçli hale getirmesi daha çok yeni oluşmaya başlayan bir şey. Dolayısıyla ben şu anda Gezi Manya'nın mesela bizim açımızdan anlamı sadece ticari bir anlam değil. Yani evet. Biz bu yaptığımız faaliyetlerin birçoğunu o bahsettiğiniz arkadaşlar gibi bir para kazanmak, zengin olmak hani tabiri caizse böyle bir anlamda bir hayalle yapmadık zaten.
Başta da söylediğim gibi kamu hizmeti esasında bu. Çünkü ben girmeden mesela Güney Afrika'ya girmeden sizin sitenize girdim, baktım ne yapmam gerekiyor. Ne yani bir okudum. Okuduğum birkaç yerden biri yani internet anlamında tek yer sizin siteniz. Ama bunun dışında mesela Dorling and Kinderson'ın kitaplarına bakıyorum. İşte Dost'un gezi rehberlerine bakıyorum filan. Bu anlamda temel kaynak aslında sizin şeyiniz, siteniz. Çünkü birçok yazar birçok konu hakkında çok böyle önemli bilgiler veriyor. Dediğiniz gibi bir nevi kamu hizmeti yapıyorsunuz. Çünkü ben bu bilgiyi aldığım zaman size bir para ödemiyorum. Reklam bombardımanında tutmuyorsunuz beni. Hani o reklam verenlerden de bunu alma anlamında. Evet, ticari bir işin ötesinde dediğiniz gibi. Bunu ben de doğrulamış olayım.
Evet. Evet. Teşekkür ederiz takip ettiğiniz için bu arada. Evet.
Aslında hani dediğiniz gibi burada çok ciddi bir emek de var. Çünkü yurt dışına gidiyorsunuz mesela Güney Afrika geziyorsunuz. Oraya gitmek için belirli bir bütçe ayırıyorsunuz. Ve buradan döndükten sonra hani kendi imkanlarınızla orayı dokümente ediyorsunuz. Orayı yazıyorsunuz. Gerekirse videolar çekiyorsunuz. Ve hap olarak hani hazırlayıp. Evet. Okuyucuya sunuyorsunuz. Dediğiniz gibi bu tamamen aslında kullanıcının ücretsiz olarak yararlanabildiği bir kaynak.
Tabii bunun dediğim gibi pazarlamada bir karşılığı var. Yani bugün mesela dediğiniz gibi bir yerin reklamını yaptırma işini bir Amerikalı Instagramcıya ücretsiz olarak yaptıramazsınız.
Çok doğru.
Ve hakkıdır da.
Ben inanamadım stüdyoda yayın öncesinde yayın dışında sorduğum zaman bu geri dönüşleri alınca inanamamıştım yani. Hani hiçbir dediğim bunun bir karşılığı yok. Yani ne bileyim bir pastanenin şeyini çekersiniz oradaki kukilerin fotoğrafını ama hani bunun karşılığında bir ikram da mı yok? Yok dedi.
Yani bu zaman içerisinde oturacak bir şey bence. Biz buna çok inanıyoruz.
Oturur mu yoksa artık insanlar alıştıkları için eskiden beri ücretsiz aldıkları bu hizmeti yine aynı şekilde sürdürmek mi isterler? Çünkü nasıl başlarsa öyle gider diye de bir ne diyelim bir söz vardır değil mi?
Şimdi tabii yani sonuçlara baktığınızda hani pazarlama profesyonelleri olarak her şey ölçülüp biçilerek yapılıyor. Yani evet. Hiç kimse ya şu gazeteye bir ilan vereyim de bakalım Allah ne verdiyse o gelsin bize gibi bir zihniyetle ilerlemiyor. Onların hepsinin ölçüm kriterleri var. Tuğçe bunun profesyoneli benden çok daha iyi bilir. Bir medya planı etrafında bir görünüm sayıları, bir etkileşim sayıları gibi hedefleri var. Bunları gerçekten profesyonel olarak işini hem içerik anlamında nitelik nicelik olarak profesyonelce yapan kişilerden almak istedikleri sürece ve bu content shock yani içerik yağmuru devam ettiği sürece bu günün sonunda o içerik üreticilerinin birer kişisel mecra haline dönüşmesini kaçınılmaz kılacak. Çünkü hani Avrupa'da bugün olan ya da Amerika'da bugün olan bu. Bunlar profesyonel bir iş. Yani içerik pazarlama, influencer dedikleri yani insanları etki altına alan dijital içerik üreticilerinin yaptığı bir iş. Türkiye'de de bu işi yapan birçok arkadaşın ben hak ettiği noktalarda olduğunu düşünmüyorum. Çok büyük değer yarattıklarını düşünüyorum. Yani kendimizi hariç tutarak söylüyorum. Burada bireysel olarak ya da kurumsal olarak çok iyi içerik pazarlama yapan arkadaşlar var. Ve hepsinin olması gereken yerde olduğunu bugün düşünmüyorum. Ama ileride dediğiniz gibi ya ben işte birini çağırayım o bana bedava reklam yapsın. İşte otelimde konaklasın biraz yemek yesin. Yani bu zihniyetin zamanla daha profesyonel bir şeye evrileceğine kesinlikle inanıyorum. Çünkü bu ciddi bir pazarlama dalı yani.
Evet, bu arada sizin Geziman yanında Instagram'a baktığım zaman 100 bin takipçiye ulaştığını görüyorum. Ciddi bir sayı değil mi bu?
Yani aslında... Şu an Instagram'da 100 bin takipçi ama bizim sosyal medya alanında yaptığımız en büyük yanlışlardan biri Instagram'a biraz geç girmek oldu.
Evet.
Facebook'ta yaklaşık 500 bin takipçimiz var.
Normalde ama tam tersi olur değil mi?
Instagram'dan tabii normalde daha fazla Instagram'ın daha fazla olması lazım.
Facebook'un 500 bini Instagram'ın 1 milyonla sanki denk gibi.
Evet.
Bu arada Murat Bey, sizin yaptığınız bilimsel açıklamalarla da bu konu hakkında, işletme konusundaki lisans ve yüksek lisans derecenizi dinleyicilerim hissettiler şu an. Çünkü o kadar detaylı ve bilimsel açıkladınız ki çok teşekkür ediyoruz efendim bu konudaki açıklamalarınızdan dolayı. Tuğçe Hanım'a da bu anlamdaki katkınızı ben gözümde canlandırabildiğim bu verdiğiniz bilgilerden dolayı, bilgilerden sonra teşekkür ediyorum. Siz bir de kitap yazdınız değil mi? Motosiklet Hayattır.
Evet.
Bu, ne zaman yayınlanmıştı bu kitap?
2007 yılındaydı. Bunun tabii hikayesi biraz gezi macerasının dışında, hatta biraz tersinde kalıyor.
Nasıl motosiklet olup da nasıl gezi olmaz?
Şöyle ki, ben 2007 yılında bir motosiklet kazası geçirdim.
Geçmiş anlamda. Olsun.
Evet, 2006 yılında düzeltiyorum. O dönem bir dönem motosiklete binemeyecek kadar korkmuştum. O korkularım bir sene boyunca beni evde oturup düşünmeye, bir şeyler yazıp çizmeye itti. Sonunda da artık şöyle bir zihniyete geldim. Dedim ki evde oturursam zaten hani ölmüş gibiyim. Yani çünkü yapmak istediğim şeyi yapamıyorum. Orada hayat dönüyor, akıyor. Ben kaçırıyorum bunu. Artık ben ne yapmalıyım? O motosikletin üzerine tekrar binmeliyim. Hayat burada. Bunu da bir kitaba dönüştürdüm. Hani tersi derken şunu kastetmiştim. Benim aslında o kitabın bir takipçisi, yazarı ve takipçisi olarak aslında tamamen o o hayat tarzını takip etmem beklenir, ama ben hani onu da işin içine katacak olmakla beraber gezi tarafından şu anda daha büyük bir heyecanlıyorum. Belki o 10 senenin getirdiği bir gelişme oldu, bilmiyorum.
Yeni planları soracağım ama ben yazarlardan tabii bahsetmiştik biraz önce. Efendim siz Tuğçe Hanım Akşam Sözcü, The Gate, Sky Life, Milliyet'te yazdınız. Seyahat yazıları yazdınız. Şu an yazmaya devam ediyorsunuz ve ama sizinle beraber 75 yazar daha var. Değil mi?
Yani şimdi şöyle, aslında Gezimanya'da yazmaya başladıktan sonra farklı basın kuruluşlarından öyle teklifler geldi. Ara ara kendi yazılarımızı işte Kemer Country'nin dergisinde, Sözcü'de, Milliyet'te, hani oralarda yayınladık. Ama bunun dışında kendi 75 tane yazarımız var. O yazarlar Gezimanya üzerinden yazıyorlar ve hepsi aslında birbirinden değerli. Çünkü içerik olarak da birbirinden farklılaşan ve farklı alanlarda uzmanlaşan yazarlarımız.
Peki kaç mesela başvuru gelmiştir de bu başvurudan 75 kişi yazıyordur değil mi? Çok sayıda başvuru geliyor.
Çok fazla. Evet. Hani aslında
neye göre eliyorsunuz? Yani okuyor musunuz bütün yazıları, fotoğraflara mı bakıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz?
Şimdi bizde yayını almak için belirli kriterlerimiz var. Hani ofisimizde aynı zamanda editör arkadaşlarımız var. Gelen bütün yazılar mutlaka bir kontrolden geçiyor. Hani dil bilgisi olarak uygun mu? İşte içerisinde politik, ırkçılığa dair bir unsur var mı? Eğer bunlar varsa bunlar tamamen yayınlanmama kriteri. Dolayısıyla onları dışarıda tutuyoruz. Onun dışında dediğim gibi editör arkadaşlarımız bakıyor. Burada tabii ki fotoğraf kalitesi de çok önemli. Eğer yeteri derecede etkileyici fotoğraflar yoksa geri dönüp yazarlardan yeni fotoğrafları istiyoruz. Ve bu şekilde yayını alıyoruz. Aslında 75 demek de çok doğru değil. 75 aktif yazar diyebilirim.
Onun sürekliliği dışında, olan.
Tabii sürekliliği olan. Onun dışında mesela yılda bir defa seyahate gidip kendi deneyimini paylaşmak isteyen de yine üye olup Gezimanya'dan kendi yazısını yayınlayabiliyor. Yine editör kontrolünden geçiyor.
Bunlarla beraber peki kaçtır? O yani mesela bu şekilde yazı gönderenleri de hesaba kattığımız zaman bu sayı belki 10 katına çıkabilir o halde.
Tabii,
değil mi?
700-800 kişi vardır.
Evet, ama düzenli yazan 75.
Düzenli yazan 75.
Mesela seyahat eki olan gazetelerin ya da şeylere baktığımız zaman belli yazarların çok ön plana çıktığını görüyoruz ve ben bundan çok yoruluyorum bunu okumaktan. Aynı yazarların yazılarını hem gazetede görmek, sonra o gazetenin dergisinde görmek, sonra hafta sonu ekinde görmek, sonra ana gazetede görmek artık beni çok rahatsız ediyor ve sadece bu adam mı geziyor diyorum kendi kendime. Bu anlamda sizin de çok ön plana çıkan ya da çıkardığınız ya da kendiliğinden çıkan yazarlarınız var mı? Bu şekilde çok yazan, çizen gezginler hakkında siz ne düşünüyorsunuz?
Belirli yazarlarımız tabii ön plana çıkıyor. Çünkü hem süreklilik olarak ve frekans olarak çok yoğun yazı yazıyorlar. Bir de yazım dili tabii ki okuyucuyu daha ikna edebilmeli, daha samimi gelmeli. Mesela hani isim vermem burada şey değil.
Verebilirsiniz.
Nevin Hanım var. Nevin Hanım daha çok UNESCO Dünya Mirasları üzerine yazılar yazıyor. Ve yazıları gerçekten çok dolu, çok bilgilendirici. Hmm. Mesela Hüseyin Bey var, sadece kuru seyahatleriyle ilgili yazıyor. Onun dışında çok değerli yazarlarımız var. Bazı yazarlarımız sadece sırt çantalı seyahati yazıyor. Dolayısıyla onu da sosyal medyada paylaşırken o karmaya dikkat etmeye çalışıyoruz. Sürekli üst üste kuru seyahat paylaşmıyoruz ya da UNESCO Dünya Mirasları paylaşmıyoruz. Bir hafta içinde bir tane UNESCO ile ilgili bir şey paylaşıyorsak bir kuru seyahati paylaşıyoruz. Dolayısıyla o çeşitliliği sosyal medya paylaşımlarında da korumaya çalışıyoruz.
Peki seyahat rehberlerini kim hazırlıyor? Çünkü şeye baktığım zaman bir ifade birliği görüyorum. Yani Güney Afrika'daki yazıyı yazan, yani yazıyla daha doğrusu, yazı yazanla demeyeyim, yazıyla İskandinavya'daki yazıyı yazanın anlatım tekniği açısından, yani böyle bölük pörçük bir şey değil, belli sistem dahilinde görüyorum. Yani görülmesi gereken yerler, işte gece hayatı, nerede kalınır, ne yenir, ne içilir gibi kısımlar böyle tık tık tık tık tık düzenli bir sistem dahilinde anlatılmış. Nasıl sağlıyorsunuz bunu? Ya da bunu hazırlayan ayrı bir ekip mi var? Bu birlik nasıl oluşuyor?
O hazırlayan ekip bizim kendi ekibimiz. Bu yazarlarımız
dediğimiz.
Değil. Onlar tamamen gönüllü dışarıdan bize yazan gezginler. Evet. Bu bahsettiğiniz gezi rehberlerini oluşturan, bilgilendirici içeriği oluşturan ise Gezimay'ın ana çekirdek ekibi. Şimdi bu ekiple aslında bizim şöyle bir şansımız da oluyor. Gezimanya hani trafik anlamında biraz üst noktalara çıkmaya başladığından beri hem yerel hem de uluslararası destinasyon tanıtım birimleriyle, örneğin Türkiye'deki belediyeler, il kültür müdürlükleri, valilikler, kalkınma ajansları gibi, uluslararası tarafta da destinasyon pazarlama tanıtım ofisleri gibi birimlerle yakın çalışıp onlardan bilgiyi daha doğru, daha kaynağından alma gibi bir şansımız var. Evet. Ve de çok şanslıyız ki çok değerli bir editör ekibimiz var. O ekip de bunları sürekli güncelliyor. Yani bizim bir rehberimiz bir defa oluşturulup da bir daha sonsuza kadar suratına bakılmayan bir şey haline gelmiyor. Bugün bazı destinasyonlar var ki belki 3. 4. versiyonda tekrar güncelleniyor. Şu anda 1850 tane turistik destinasyonun tanıtım rehberi var Gezimanya üzerinde. Evet. Devamlı yönettiğimiz.
Çünkü şeye bak. Mesela bir yere gitmeden bir bakmıştım. Mesela Güney Afrika en son seyahatim söylemiştim. Oraya gitmeden baktım. Güney Afrika ile ilgili sanıyorum 8 ya da 9 ille ilgili şey vardı. Açıklama vardı. Ama az vardı. Yani hepsi Cape Town kadar yoğun değildi belki ama sonuç olarak şehirde de sınırlı görülecek yer varsa uyduracak hali yok o ekibinizi. Bu arada o ekibinize bayılıyorum. Gerçekten çok doyurucu ve çok nokta atışı bilgiler veriyorlar. O anlamda ben de gitmeden bir göz aşina oluyor. Mutlaka bir bakıyorum. O şekilde. Hadi anlattıkları her yere belki gitmiyorum. Onun ötesinde yerlere de gidiyorum şüphesiz. Ya da yani birebir tabii aynı olmuyor ama çok ciddi ufuk açıyorlar. Yani hani ne yapılabileceği, ne edileceği konusunda ciddi bir ufuk açıcı bir ekip. Onu hazırlayan ekip. O yüzden de o arkadaşlara selamlarımızı gönderiyoruz. Ellerine sağlık demiş olalım. Şimdi dediniz ki siz yerel otoritelerle de çalışıyorum. Yani işte belediye ise, valilik ise ya da şeyse, ülke ise. Peki bu sizi sınırlamıyor mu? Yani her yerde de böyle aman ne kadar güzel, buraya da mutlaka gidin tarzı şeylerin dışında eleştirel de birkaç not düşmeniz gerekebilir belki. Bu sizi sınırlamaz mı? Yani böyle bir durumda onu görmezden gelip sadece olumlu kısımları mı alıyorsunuz? Yoksa olumsuz bir kısmı da alıyor musunuz? Örneğin Johannesburg suç oranı yüksek bir şehir. Gerçekten de çok yüksek bir şehir. Mesela bunu açıklamaktan böyle geri kalıyor musunuz? Yoksa şehri iyisiyle kötüsüyle değerlendirmeyi de bu anlamda planlıyor musunuz, düşünüyor musunuz?
Burada belki şu ayrımı yapmak lazım. Her ne kadar modere ediyor olsak da bizim yazarlarımızın içeriği onların tarzı, onların deneyimi ve onların değerlendirmeleri perspektifinde gelen bir içerik. Dolayısıyla bir yazarımız gidip de işte Johannesburg'da çok büyük suç var, buraya gitmeyi tavsiye etmiyorum derse o yazı yayınlanır. Ama başka bir tanesi gidip de burası harika bir şehir derse o yazı da yayınlanır. Ama bizim kendi çekirdek ekibimizi ürettiğimiz rehberlerin içerisinde bu olumlu ve olumsuz ifadeler zaten bilgilendirme amacıyla var oluyor. Yani o rehberler burası çok güzel, buraya mutlaka gidin tarzı değil de giderseniz suç oranına dikkat edin, gezmek isterseniz buralar güzel, onları da gezin gibi nötr bir tonda oluyor.
ya da bazı ülkelerde işte çeşitli hastalıklar oluyor, işte AIDS olsun, sarı humma olsun mesela, bunları falan zaten belirtmek durumundayız. Ya da hani bazı ülkelerin altyapılarında ciddi problem oluyor. Yani
Afrika'yla ilgili mesela kimi ülkelerde o açıklamanızı görüyorum tabii. Ben sizin. İşte belli bir süre önce aşı yaptırmak gerekir falan gibisinden bir link verdiğinizi hatırlıyorum. Bazı ülkelerle ilgili. Evet, bu önemli bir detay. Doğru söylüyorsun.
Yani bunları zaten vermezsek inandırıcılığımız ortadan kalkar. Dolayısıyla hani artısı varsa, eksisi varsa eksisini de vermeye gayret ediyoruz. Özellikle bir de sosyal medyada hani mesela paylaştığımız her şeyi herkes beğenmek zorunda değil. Hani olumsuz yorum da geliyor. Hani siz böyle demişsiniz ama ben buna katılmıyorum. O tarz yorumları kesinlikle hani silmiyoruz. Çünkü paylaştığınız bir şeye herkes olumlu yorum yapamaz zaten. Olumsuzların da orada olması lazım ki farklı bakış açılarından kullanıcı görebilsin.
Ve de hata ve yanlışlar yapıyoruz doğal olarak. Yani şimdi bu içerik üreticilerinde genel bir refleks. Kendilerine yönelik bir eleştiri geldiği zaman ya hayır öyle değil falan. Bizde öyle bir refleks açıkçası yani mutlaka belki vardır ama olmamasına çalışıyoruz. Yani bir yerle ilgili yanlış bir şey yaptığımızda ve birisi bunu düzelttiğinde çok teşekkür ederiz deyip bir önce düzeltiyoruz. Çünkü bütün dünyanın her bir köşesini biz birkaç kişi olarak dünyanın en iyi şeklinde dokümante edemeyiz zaten. Tabii ki başkalarının yardımına ihtiyacımız var. Bazen bazı fiyat bilgileri güncellenmiş oluyor, düzeltiyoruz. İşte bir yerden bir yere otobüs var yazmışız, 1,5 sene geçmiş aradan otobüs kalkmış, düzeltiyoruz gibi. Yani bu bilgiler zaten yaşayan bilgi olmadığı sürece Gezi Manya bir gün bir yerde kuruyup gider.
Aslında orada okuyuculardan da belirli beklentimiz var. Tabii. Mesela şehir rehberlerini hazırlamak gerçekten çok ciddi bir emek ve zaman alıyor. Burada Papua Yeni Gine'de yaşayan bir insan varsa onun bilgisi tabii ki bize göre çok daha doğru olacaktır. Orada beklentimiz eğer o bölgeyle ilgili eklemek istediği bir şey varsa altta zaten yorum alanı var. Hani oraya eklediği zaman bizim editör ekibi onu görüp onu da dikkate alarak yazıyı revize edebiliyor. O nedenle onlar bizim için yorumlar çok önemli.
Evet, yerel dediğiniz gibi orada kalanlardan da bunu almak çok önemli. Mesela ben Johannesburg'a inmiştim. Orada ilk gittiğim zaman informasyon ofislerine gidiyorum. Harita istiyorum. İşte artık onlardan bilgi istiyorum. Bir festival oluyor, başka bir şey oluyor. Bana onunla ilgili bilgiler veriyorlar. Otelimin yerini sordu. Benim otelimin bulunduğu yer de şeydi. Şehrin eski merkezlerinde kalmayı tercih ediyorum. Uzak bir yer olmasın. Şehrin en merkezi yerini tespit ediyorum ve orada kalmayı seçiyorum. Fakat gelin görün ki orası suç oranının çok yüksek olduğu bir yermiş. Yani hani şunlar için güvenlidir, güvensizdir demeyeyim. Hani ırk ayrımına girmeyeyim. Ama çok da güvenli bir yer değilmiş bizler için. Ve Sandton denen bir bölge yaratmışlar. Sandton denilen bölge güvenli bir bölgeymiş. Hani ben bunu oraya gidince anladım ve bu bilgiyi siz gezi rehberlerinden anlayamıyorsunuz. Yani hani orada kalmayın şehrim, çünkü akıl alacak bir şeydi. Yani downtown niye güvensiz olsun? Ama yani orada işte 3 hafta yaşadıktan sonra şu an hani oradaki bir insan kadar bilgi sahibi belki olamam ama yakın bilgi sahibi olarak şehir merkezinde değil Sandton'da kalınması gerektiğini çok rahat salık verebilirim. O anlamda dediğinizi ben de desteklemiş olayım bu örnekten yola çıkarak. Peki siz beraber mi seyahat ediyorsunuz Karı Koca? Tabii yani bir manasız bir soruydu ama profesyonel olarak bu şeyi yaptığınız için sordum.
Evet. Şimdiye kadar tabii hani evlenene kadar ayrı ayrı seyahatlerimiz de oldu. Hani onların bir birikimi oldu. Evet. Şu an genelde beraber seyahat etmeyi tercih ediyoruz. Evet. Ama bazen tabii işte bir noktada devam ediyor. Evet. O nedenle hani
vakit kaybı olmasın. Ben Amerika'ya gidiyorum, sen Japonya'ya git.
Çok oluyor. Özellikle çok destinasyon tanıtımlarında maalesef bazen bölüşmemiz gerekiyor. Murat bir yerde oluyor, ben bir yerde oluyorum.
Evet. Peki bu destinasyon tanıtımlarıyla ilgili size teklif geliyor olması lazım. Çünkü epey bir tıklanıyor siteniz ve epey insanlar da sevdi anladığım kadarıyla bu gezi rehberini.
Evet. Yani aylık şimdi sezonsal değişiyor tabii, çünkü yaz ayları gelince Türk insanı daha fazla seyahat ediyor. Hmm. Kış aylarında biraz daha hani tematik seyahatler.
Ama kışın daha çok tıklıyor olabilir mi? Çünkü yazın belki gezmekten fırsat bulamayabilir tıklamaya.
Vallahi gezerken de tıklanıyor. Çünkü artık çok mobilleşti ya bilginin erişimi ve kullanımı. Dolayısıyla yani Temmuz Ağustos bizim için zirve dönemler. Bu dönemlerde aylık 4-4,5 milyon arası sayfa gösterimimiz oluyor. oluyor. Tabii Türkiye'nin büyük portalleriyle karşılaştığında çok büyük olmayabilir belki ama seyahat sektörüne yine de oldukça yüksek bir rakam. Yani yaklaşık 1-1,5 milyon arası tekil kişiye ulaşıyor Gezimay'a yılın herhangi bir ayında.
Sizle konuşurken bir taraftan aplikasyonunuza bakıyorum.
Evet. Şimdi bu kadar insana ulaşmak tabii dediğiniz gibi bir şeyi getiriyor, bir seçiciliği getiriyor gündemde. Yani onlara neyi sunacağımıza karar verirken dikkatli olmak durumundayız. Ama dediğiniz gibi aynı zamanda bu bir çekim unsuru. Destinasyonlardan bize gelen teklifler ya da bizim destinasyonlara götürdüğümüz tekliflerle biz bir gündem oluşturuyoruz. Yani önümüzdeki aylar içerisinde ne içerik üreteceğimize karar verirken oturuyoruz yerel ya da yabancı destinasyon yönetim birimleriyle beraber, hani nasıl tanıtım yapabiliriz, bu nerenin ilgisini çekebilir gibi bir gündem oluşturuyoruz. Hem uluslararası oluyor bu, hem de Türkiye içerisinde oluyor. Bir taraftan da bunu hani yandan bir ajansımız kanalıyla da bir tanıtım faaliyeti olarak, hizmet olarak satıyoruz. Çünkü öyle hani o da bizim şirketimizin yaşamak için yapması gereken bir pazarlama faaliyeti.
Ben de tam olarak onu soracaktım aslında. Tabii ticari bir iş yapan marka olarak sizi buraya davet etmedik. Buraya sizi profesyonel yaşamına ara veren, daha doğrusu başka bir yöne eviren iki iş insanı olarak davet etmiş olduk ve tabii iki gezgin olarak davet etmiş olduk. İlaveten Geziman yanında bir amme hizmeti gördüğünü de burada söyledim. Çünkü insanlar parayla üye olup da sizin sitenize girip de o bilgileri almış olsalardı belki davet edemezdik. Çünkü iş ticari bir boyuta dönüşmüş olurdu. İnsanlar hiç üye olmadan, para ödemeden girip bilgileri sizden ediniyorlar. Peki nasıl ayakta kalıyor bu şirket diye tam soracaktım. Siz onunla ilgili bir başlangıç yapmış oldunuz. Bu sorumu şimdi söylemiş olayım ve siz de buradan devam edin lütfen. Lafı şeye getireceğim. O gezi rehberlerinde nerede kalınır kısmına da getireceğim bu arada. Tamam. Buyurun.
Şimdi farklı farklı tabii gelir modelleri var. Bunlar da başta planlayarak çıkmadı açıkçası. Trafiğimiz 1 milyona gelene kadar hiçbir reklam almadık. Yani alamadık zaten.
Alamadınız mı, almadık?
Almadınız. Almadık da çünkü bir markaya giderken arkasında durabileceğiniz bir şey sunmanız lazım. 1 milyon trafiğin altı bayağı düşük bir trafik. Yani markaya da çok fazla katkı sağlayacak bir şey değildi. Dolayısıyla dedik ki önce bir 1 milyon trafiği görelim. Ondan
peki
sonra
reklam verenler bunu nasıl görüyorlar? Yani 1 milyon trafiğini. Yani, pekala 100 bindeyken biz 1 milyon tıklandık diye çıkabilirsiniz.
Ama onu raporlamanız gerekiyor. Bir banner koyduklarında arkasında mutlaka bir kod çalışıyor. Biz neyi görüyorsak onlar da yine analitik koduyla falan bunu görebiliyorlar. Evet. Dolayısıyla hani tamamen ölçümlenebilir bir sistem zaten. Dolayısıyla arkasında işte reklam verenlere gitmeye başladık. Ajanslara gitmeye başladık. Şu an farklı farklı markalar aylık bazda bizim web sitemize reklam veriyorlar. Onun dışında sponsorluk çalışmalarımız oluyor. Affiliate çalışmalarımız oluyor. İşte nerede kalınır dediğiniz alanda.
Mesela oradan ciddi bir gelir geliyor mu? Çünkü mesela bakıyorum bütün rehber yani yüzlerce kaç olduğunu söylemiştiniz ama kaçırdım o kısmı. 1850 çok ciddi bir rakam. Gezi rehberinin hepsinin altında nerede kalınır kısmı var. Ne yenir kısmında restoranlarla ilgili o kadar detaylı şey gör, yani reklam anlamında bir şey görmedim. Ama nerede kalınır da otel bilgileri dökülüyor. Yani çıkıyor o sitede. Mesela bu anlamda bir katkı oluyor mu, yoksa onu siz okuyucuya faydalı olsun diye mi koymuş oluyorsunuz oraya?
Aslına bakarsanız ikisi de. Yani şimdi burada önceliğimiz okuyucuya faydalı olmak. Neden? Çünkü bizim yani birinin bizi takip etmesi için en önemli neden bizden güvendiği, hoşuna giden ya da eğlendiği bir bilgi alması. Yani bilgilendirme ve eğlendirme bizim iki ana kriterimiz. Bunları alırken bir taraftan biz kendi gelir modelimizi yaratırsak ne hala. Ama sırf gelir modelimizi yaratalım diye de yanlış yönlendirme kesinlikle yapmamamız gerekiyor. Şimdi ne tarz bilgilendirme? Yani nerede kalınır, git şu otelde kal gibi bir bölüm değil.
Evet.
Nerede kalınır şöyle bir bölüm. İşte o bahsettiğiniz gibi bu bölgede kalma, burası tehlikeli bir yer. Merkeze gidersen işte ulaşım maliyetlerin düşük olur gibi bunu ön planda tutan. Burada nerede kalabilirsin? O zaman şu otellerde. Merkezde kalmak avantajlı bir şey. Hangileri merkez? İşte şu oteller merkezde gibi bir bölüm. Yani aslına bakarsanız yine kullanıcı tecrübesi bir miktar ön planda. Onun yanında ikinci kriter olarak da bizim gelir modelimizde yer alıyor. Yani bir içerik üreticisinin zaten hani izlemesi gereken etik de bu. Tabii şimdi bu eleştirel olarak görülmesin. Çünkü bazı siteler var tamamen satış üzerine kurgulu. Biz o kadar satış üzerine kurgulu değiliz. Biz birinci seviyede içerik tüketicisinin tecrübesi, ikinci seviyede gelir modeli odaklı bir siteyiz. Zaten tersi olsaydık herhalde daha büyük bir gelir bazımız olurdu.
Peki sizin 75 size bağlı doğrudan yazar var ama sizin okumaktan keyif aldığınız seyahat yazarları var mıdır? Kimlerdir ya da çok. Kimleri okursunuz?
Hepsinin tarzı dediğim gibi çok farklı ama hepsini okumaktan keyif alıyoruz.
Yani geçmişte çalıştığımız gazeteciler, duayen gazetecilerden var mesela.
Kimler onlar?
Coşkun Bey değil mi? En çok birlikte.
Coşkun Aral. Sizinle birlikte çalışıyordu evet. Gezi Manya'da.
Yok hani bir projede beraber çalıştık. Anladım. Sonra birkaç defa da şeyimiz oldu. Yani onun hikayelerini dinlediğimiz zaman biz kendi hikayelerimizi okumak bile istemedik. Yani. O kadar derin bir dünya ki.
Evet çok dolu.
Veya Ayhan Sicimoğlu'nun kendi tarzıyla değil mi? Yarattığı doğru. Seyahat hikayeleri falan. Bunlar tabii bizim için duayen isimler.
Evet. Ama mesela hani okumaktan keyif aldığımız farklı seyahat yazarları da var. Bunlar tabii. Bazıları bizde yazıyor. Bazılarının kendi blogları var. Mesela Burcu Başaran'ın yazıları çok kuvvetli. Çağlar Erözgen yine aynı şekilde. Hani kendi blogları çok kuvvetli değil ama verdikleri içerikler çok dolu.
Evet.
Yani okumaktan gerçekten keyif alıyoruz. Bazen biz kendimiz seyahate çıkarken onlardan da faydalanıyoruz.
Kesinlikle. Hatta bazen de en güzel tecrübeler de bu işten çok uzak insanlardan gelebiliyor. Bizim bazı yazarlarımız var. Bilgisayar bile kullanmadıkları için bize kağıda kaleme yani kalemle kağıda yazarak gönderiyorlar yazılarını. Yani o kadar çünkü uzaklar dünyadan. Yaşları itibariyle birçoğu.
Evet.
Yani ama onların içerisinden o kadar değerli şeyler çıkıyor ki gerçekten çok hani çok ilginç maceralar gelebiliyor dünyanın bir ucundan.
Evet.
Onları okumak daha değerli. Hani bir böyle flash olmuş bir isimdense hani nasıl diyeyim popüler kültür yazarlarından daha ziyade biz gidip birebir kendi çok güzel bir şey deneyimlemiş birini okumayı tercih ediyoruz. Bazen bir sırt çantalı çocuk olabiliyor. Bazen bilgisayar kullanmayan yaşı daha ileri bir gezgin olabiliyor.
Evet süper. Şimdi 52 geçiyor bu arada. Bir saate yakın bir zamanı geride bıraktık. Daha ülke bazında belki hani bir ülke seçeriz. O Tayland özelinde konuşmuştuk. Ora hakkında belki birkaç şey konuşacağız. Çünkü özel projeleriniz var orasıyla ilgili ama onu ikinci saat devam edelim diyorum. Sizin şu an hali hazırda bir seyahat planınız var mı Tuğçe Hanım?
Bizim önümüzdeki dönemde büyük ihtimal bir Mozambik olacak. Aha. Aşağı yukarı Ekim gibi. Onun öncesinde Doha var.
Katar.
Katar, Doha var. Mozambik sonrasında Zambiya olacak büyük ihtimal. O daha netleşmedi.
Oradan mı geçeceksiniz Zambiya?
Oradan geçmeyeceğiz. Dönüp tekrar gideceğiz. Evet. İki farklı gezi.
Bir Yunanistan olacak.
Bir Yunanistan olacak.
Peki bu büyük kadar önemli
Ionia
bir
tarafı.
Bu kadar önemli bir seyahat portalının sahibi olarak havayolu şirketleri hani isim söylemiş olmuyor ama bu anlamda özel bir çalışmanız var mı? Projeniz var mı onlarla ya da nasıl çalışıyorsunuz?
Tabii birden fazla var aslında hani bir sponsorlu çalıştığımız havayolu şirketleri oluyor hani biletlerimizin karşılığını karşıda biz onlarla bilgilendirmelerini sağladığımız evet. gibi o tarz çalışmalarımız oluyor dönem dönem. Şimdi isim vermek istemiyorum evet. tabii.
Bazı havayolu şirketleri için içerik hazırlıyoruz.
Evet.
Hani kendi web sitelerinde yayınlıyorlar ama dediğimiz gibi burada isim vermek çok doğru olmaz. Bazıları için işte biletleme yapıldığında kullanıcıya gönderecekleri içerikleri hazırlıyoruz. Bir kısmı sadece bizde reklam veriyor. Farklı farklı modellerle çalışıyoruz.
Bir de proje bazlı çalışmalarımız oluyor. Yani bazı havayolu şirketleri sadece bizi değil bizimle beraber çalışan bazı içerik üreticisi arkadaşlar yani Instagramcılar işte blog yazarları gibi bunları bizim organize edip de bir ekip olarak gidip orada tanıtım yapmamız için bizi bazen kontratlayabiliyorlar. Hani böyle bir faaliyetimiz de olabiliyor.
Özellikle satışları çok iyi gitmeyen ya da hani yeni açılan hatlar üzerinde oluyor. Orayı biraz daha parlatmak istedikleri zaman o tarz çalışmalar yapıyoruz.
Gündeme getiriyoruz yani.
Evet. Peki Doha var dediniz. Katar'la bir problem tabii, siyasi bir takım problemler var. Nasıl etkiledi bu seyahat anlamında? Katar'a etkiledi mi?
Yok, seyahat anlamında herhangi bir etkilenme olmadı. Yani hatta bu politik problemler yaşandığı sürede bizim bir Filipinler seyahatimiz vardı. Hatta Doha aktarmalı uçtuk. Orada da herhangi bir problem yaşamadık.
Evet. Mozambik'e gideceksiniz.
Evet.
Tamamen gezip görmek için mi, yoksa ticari bağlantılarınız mı olacak?
Orada bir uluslararası seyahat konferansı olacak. Biz onun paydaşlarından bir tanesi olacağız. Biz beraberimizde de sadece Türkiye'den değil 8 ayrı ülkeden içerik üreticisi arkadaşları orada buluşturacağız yine. Bunun dışında da Mozambik'in turizm otoritesi, yani turizm birimi, Kültür Turizm Bakanlığı'na bağlı turizm birimiyle de yakın bir çalışmamız olacak oranın Türkiye'deki tanıtımıyla. Çünkü şu anda aslında, yani belki ikinci kısımda ondan bahsetmekte de fayda var. Dünyada birçok turizm ofisi de kendini dijital alanda daha iyi tanıtmak için yeni bir takım faaliyetlerin içine girdi. Yani destinasyon pazarlamada yeni bir döneme giriyoruz, daha dijital bir döneme. Biz bunun etkisini en yakın şekilde hissediyoruz. Yani uluslararası aranada da epey aktifiz, diğer içerik üreticileriyle ciddi anlamda kontak halindeyiz. Dolayısıyla onlar da zaman zaman bizi bu tarz etkinliklere davet ediyorlar.
Peki şunu düşünüyor musunuz? Mesela sitenizi işte İngilizce ve Türkçe yapıp bütün bu içerik paylaşımlarının İngilizce'de görülebilecek olması tabii ayrı bir hoşluk ve size bir internasyonellik katabilir.
Aslında bir şu anda bir projemiz
ama
var.
Ama çok zahmetli bir şey bütün bu içeriğin, yani kaç binlerce sayfadan oluşan bir içeriği çevirmekten bahsediyoruz.
Şimdi aslında bu çevirilerin önemli bir kısmı yapıldı şu anda. Gezimay'ın üzerinde zaten bir İngilizce içerik vardı ama bu içeriğin biraz daha elden geçmesi ve o dili ana dili olarak konuşan insanlar tarafından elden geçmesi gündemdeydi. Evet. Bunu belli bir noktaya getirdik. Önümüzdeki günlerde başka bir marka altında, tabii Gezimay çok Türkçe gelen kulağa bir isim. Bu uluslararası arenada bir manası olacak bir isim değil. Yani tabii Gezimay kadar büyük kapsamlı bir şey olmasa bile daha küçük kapsamlı bir İngilizce web sitesi projemiz var. Birkaç ay içerisinde de yayına girer.
Pekala. Sevgili dinleyenler, ilk bir saati geride bıraktık. Tayland özelinde de konuşacağız gelecek programda. Başta da söylediğim gibi playlistimizi seçerken Tayland müzikleri de seçmiştik. İkinci bölümde bu müzikler ayrı bir anlam kazanacak. Şimdi birkaç dakika sonra 17 haberlerine bağlanacağız. 17 haberlerinden sonra Gezimanya'nın kurucuları Tuğçe Hanım ve Murat Bey ile olan sohbetimizi sürdüreceğiz.
Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'dan 18'e RSFM'de.
Give me the pin phone, will you push in my tanty tanny?
Gündem Dışı'nın ikinci bölümünde sevgili dinleyenler, haberlerden hemen sonra konuklarımla olan birlikteliğim devam ediyor. Dünyanın her köşesinde olan, birçok köşesinde olan diyeyim, Tuğçe Hanım, Özbilgi ve Murat Özbilgi bizlerle birlikte hem kendi sitelerini konuşuyoruz, gezi rehberlerini konuşuyoruz, gezi sitelerini konuşuyoruz daha doğrusu. Bir taraftan da onların nasıl profesyonel hayattan sıyrılıp kendi işlerinde, kendi mutlu oldukları işte varlık göstermelerini de yayında konuşuyoruz. Şimdi efendim, yayından önce birçok yere değineceğiz dedik ama özel olarak nereyi konuşalım noktasında Uzak Doğu'nun ilginç gelebileceğini düşündük. Bu sezonun Uzak Doğu için doğru bir sezon olduğunu düşünerek mi acaba Uzak Doğu dedik, yoksa sizin Uzak Doğu ile ilgili bir projeniz vardı, o yüzden mi Uzak Doğu olmasını tercih ettik?
Aslında şöyle, Uzak Doğu özellikle Tayland falan bölümü Türkiye'den çok fazla ziyaretçi alan bir bölge. Dolayısıyla hani ulaşımı da rahat, çok fazla uçak alternatifi var. İnsanlar münferit olarak da çok rahat gidebilirler. O nedenle hani Tayland güzel bir destinasyon.
Üstelik vize de istenmiyor.
Üstelik vize de istenmiyor.
Turlara baktığımız zaman şunu görüyorum. Tayland, Hong Kong, işte Malezya, o vize istemeyen bölgeleri bir paket olarak genelde firmalar satıyor. Sizin öneriniz nedir? Mesela Tayland'a kadar gidince bir Tayland'a girip Bangkok'a girip oradan Hong Kong'dan uçup işte bu esnada birkaç ülkeyi görmek midir? Yoksa hayır, Tayland başlı başına bir dünya. O yüzden de Tayland'a gidildi mi eğer iki hafta işte Phuket'i, şusu busu etraflıca gezmek mi gerekir? Bununla ilgili ne söylüyorsunuz?
Aslında şöyle, hani Tayland çok hub bir destinasyon, özellikle Bangkok. Çünkü Uzak Doğu'dan da pek çok uçuşun merkez noktası diyebiliriz. Ama Türkiye'den şu anda yapılan turlar genelde Bangkok Pattaya, Bangkok Phuket.
Doğru mu bu?
Genelde o tarz turlar yapılıyor. Ancak mesela Bali için yeni destinasyon arayan kişilere Koh Samui, Krabi falan da öneriliyor. Hmm. Ama çok fazla oralara paket turlar yapılmıyor. Hmm. Ancak tabii Tayland çok büyük bir ülke ve hani kuzeyi bambaşka, güneyi bambaşka, adaları bambaşka. Dolayısıyla hani buraların da değerlendirilmesi gerekir. Aynı zamanda tabii Bangkok'la dediğiniz gibi Malezya'yı paketleyen, Tayland'la yine Hong Kong'u paketleyen pek çok firma var. Bu tarz turlar da var. Bizim önerimiz, hani insanların aslında herkesin gezi tarzı ve stili birbirinden farklı. Dolayısıyla kişiler kendi ilgi alanlarına göre o tarz destinasyonları oluşturabilir.
Ben de işin başka bir yönünü söylemek istiyorum. Şimdi Uzak Doğu'dan bahsetmek istememizin aslında önemli bir nedeni daha var. Daha bundan ne kadar diyeyim, belki 10 bilemediniz 15 sene öncesine kadar biz toplum olarak çok fazla yurt dışına seyahat eden bir toplum değildik.
10-15 yıl dediniz.
Tabii yani bu kadar çok pasaport sahibi olan insanların artması hala düşük oranımız ama yaklaşık 10-15 senelik bir geçmişimiz var. Yani bir Avrupa ülkeleri gibi 1970'lerde bütün dünyayı gezip bitirmiş bir toplum değiliz. Hmm. Dolayısıyla da bazı uluslararası toplumlarla, uluslararası kültürlerle karşılaşmalarımızda bazı kültürel şoklar yaşıyoruz. Yani bunların en büyük, en dramatik, en eğlenceli, bazen komik olanları Uzak Doğu'da oluyor. Çünkü Uzak Doğu kültürleri çok kendine has, kendi içlerine kapalı, belki Batı medeniyetlerine göre farklılık gösteren kültürler. Tayland belki bunların en yumuşak geçiş noktalarından bir tanesi.
Nedir Tayland'ı bu kadar yumuşak geçiş noktası yapan?
Turizm ve oradaki halkın belki hani samimiyeti, sıcaklığı, daha kolay iletişim kurulabilir durumda olması. Bir de tabii ülkenin kolay bir ülke olması. Yani ülke ucuz bir ülke. Vize konusunda özellikle Türkiye bakış açısından baktığımızda daha erişilebilir bir ülke olması. Ve de tabii turistik değerleri. Yani gittiğinizde böyle pırıl pırıl zümrüt yeşili bir denize yüzüp işte oradan bir mağaraya geçip oradan çok enfes bir yemek yiyebildiğiniz falan bir destinasyon. Bütün bunları bir bünyesinde barındırıyor. Ama örnek veriyorum, bir Butan'a gitmeye çalış. Yaşayacağınız kültür derinliği farkı çok daha fazla olacaktır. Veya hani Nepal'de bir ölü yakma törenine giden ama hayatında hiç yurt dışına çıkmamış bir insan, çok hayal edemiyorum. Çok büyük bir kültür şoku yaşayacaktır. Tayland bu anlamlarda biraz daha yumuşak ama aynı zamanda size vay canına, dünyada ne kadar enteresan kültürler varmış dedirtebilen bir ülke. Biraz seçme nedenimiz oydu. Bu bakış açısından baktığınızda da ilk defa yurt dışına çıkacak veya ilk defa uzak doğuya gidecek insan için farklı tavsiyelerimiz olabilir. O daha beylik noktalarda zaten çok büyük bir keyif alacaktır. Hmm. Ama birkaç defa uzak doğuya gitmiş bir insan için Tayland'da gezecek bambaşka yerler de var. Hmm. Yani kuzeyde gittiği bir Chiang Mai, Chiang Rai bölgesi, oradan işte tekneyle Myanmar'a geçebiliyorsunuz.
Güvenli midir peki oralar? Yani kesinlikle. Mesela yalnız gezgin ya da aileler için, mesela iki kişilik gezginler için uzak doğu güvenlidir diyebilir miyiz? Ben güvenli seyahat etmiştim ama belki tesadüfen başıma bir şey gelmedi.
Yani genel olarak evet tabii güvenli ama hani dünyanın neresine giderseniz gidin belli ara sokaklara girmeyin, ha, evet. İşte gece şuralara da dikkat edin.
Dikkat edin tarzı uyarılar her yerde yani o. Evimize giderken oldu. Bile olabilir tabii. Yani hani hiç şey değil, anladım. Böyle tabii. Spesifik yani suç oranları çok yüksektir kuzeyde falan gibi bir durum söz konusu değil. Yok. Her yer kadar.
Ama mesela ben kendim bir uyarı yapacak olsam Bangkok'ta yolda yürürken trafiğe dikkat edilmesi dikkat gerekir. Edin. Çünkü çok fazla motosiklet ve araç var.
Tuktuklar var değil mi özellikle?
Tuktuklar var. Evet. Tuktuklar güvensiz. Sağdan soldan her yerden geçiyorlar. Evet. Biraz hani yolda dikkat etmek gerekebilir.
Tuktuğa binmek de güvensizmiş. Mesela gazeteleri falan görünce her gün haberleri çıkıyormuş. Ben böyle 15. falan tuktuğa bindikten sonra ölümlü kazalar olduğunu tuktuklarda sık sık öğrendim. Bu da enteresan bir şey esasında değil mi? Hani bilerek hareket etmek lazım. Yani araştırarak gitmek lazım. Yoksa güvensiz bir şeyin içinde bulabilirsiniz kendinizi. Evet. Tayland'a niye özgürlükler ülkesi diyorlar? Bir şeyiniz var mıdır acaba? Fikriniz var mıdır? Özgürlükler ülkesi olarak bahsediyorlar Tayland'dan bahsedenler.
Tayland'ın biliyorsunuz eski ismi Siam. Belki bilirsiniz bu Siam ikizleri şeyi vardır ya, klişesi işte, yapışık ikizler falan. Şimdi ben bir tabii tıp uzmanı kesinlikle değilim. Tabii biz biraz daha kulaktan dolma ve genel kültürden bilgiler aktarıyoruz. Ciddi bir genetik şey durum var. Tayland'ın gen havuzunda enteresan mutasyonlar yaratan bir ortam var. Şimdi şöyle düşünün, çok yani binlerce yıllık geçmişini bu bölgeye Hint-Çin bölgesi, Indo-China bölgesi deniyor.
Hindi-Çin'i denen yer.
Yani Hint toplumlarıyla Çin toplumlarının orada aslında birleştiği, birçok gen kombinasyonu oluşturduğu geniş bir havuz. Sadece Tayland değil, bütün bölge ülkeleri aynı aslında. Ama bu Tayland'daki durum çok enteresan bir şeyi de gündeme getiriyor. İşte örnek veriyorum, hermafrodit doğumlarının en yüksek olduğu dünyadaki coğrafya. Dolayısıyla hani her tip genetik çeşitliliğin, cinsel anlamda da çeşitliliğin çok yaygın olduğu. Örnek veriyorum, Tayland'da bir eşcinselin topluma adapte olması dünyanın geri kalanına göre çok daha kolay. Yolda hani rahatlıkla görüyorsunuz, dünyanın birçok yerinde baskı altında kalan böyle bir kesim orada çok rahat yaşayabiliyor. Zannediyorum biraz da bu ekstremlerin hayatın içinde hoşgörülü olmasından dolayı da biraz özgürlükler ülkesi deniyor. Aslına bakarsanız hani politik yapısında hani biraz çok özgürlükten uzak durumlar da var. Yani 7-8 senede bir çok sert askeri darbeler yaşamış. Hatta bunların en sonuncusu 2014'te oldu. Bir toplum, ama buna rağmen hani toplumsal anlamda özgürlükler ülkesi denebiliyor.
Ben Bangkok'a gittiğim zaman şeyi rastladım. Siz de o dönem gördünüz bilmiyorum. Sokaklarda hep kraliçenin kralın şeyleri vardı. Evet. Adım başı dev şeyleri vardı, posterleri vardı, tamam. Ama adım başı yani mesela birkaç adımda bir bu post abartı düzeyindeydi. Yani hani köşe başlarında değil. Bu niye böyle?
1932'ye kadar krallık Tayland. Hala da krallarına çok düşkün, kraliyet ailesini çok seven.
Ama bu da fazla değil mi? Bu kadar biraz fazla sanki.
Evet, çok enteresan hakikaten. Mesela
adım başı çok ilginç.
Kesinlikle. Mesela Tayland birçok şeye çok tahammülü olan bir toplum. Hani ne bileyim, cinsel tarzınızdan tutun, hayat stilinize, dini inancınıza, her konuda insanlar inanılmaz derecede anlayışlı, hoşgörülü. Sokakta yaptığınız herhangi bir davranıştan dolayı Tayland toplumundan bir tepki almanız çok düşük olasılık. Ama işte kralın bir fotoğrafına yapacağınız bir saygısızlıktan hapse bile girebilirsiniz. Vay, çok ciddi bir 15 orada durum noktaları var.
15 sene aman evet. Yarabbi, padişahım çok yaşadı deyip geçip gitmek lazım. Bu arada sizin aplikasyonunuza baktım. Başarılı bir aplikasyon. Mesela Tayland yazdım. Neler olduğuna bakacağım. Lokasyon bilgisi var bir kere. Güneydoğu Asya'nın merkezinde yer alan Tayland'ın kuzeyinde Burma. İşte ve Laos doğusunda işte şu bu bulunmaktadır diyor. Denizi var. Güzel. Konuşulan dilleri var. Tayland'ın resmi dili
detaycadır demişsiniz. İngilizce halk arasında yaygın olarak konuşulmaktadır. Nüfus bilgisini görüyorum. 63 milyonluk bir nüfusa sahip. 514 bin metrekare yüz ölçümü var. Meşruti monarşi olduğunu yazmışsınız. Evet. İklim, hava durumu ile ilgili bilgi var. Ekonomi var, anayasası var. Bağımsızlık tarihini görüyorum. Dinleri görüyorum. Yani %95 Budizm, %3.8 Müslümanlık, evet. 1/5 Hristiyanlık. Yani bu, sadece bu bilgilere baktığım zaman Hristiyanlığın, işte Müslümanlığın işte 1/8 kadar hemen hemen olduğunu görüyorum. Hinduizm de çok az. 1/1 oranında gözüküyor. Bu Budizm yaygın bir din. Yine biraz daha ilerlediğim zaman 500'ün üstünde tapınağı olduğunu görüyorum. Sadece Bangkok'ta.
Tabii.
Evet.
Bu şu demek, yani gez bitmeyecek şehir.
Tabii. Ve çok dindar bir ülke değil mi Tuğçe?
Genel olarak evet, dindar. Yani her restorana falan girdiğinizde, bir kafeye girdiğinizde mutlaka tapınmak için bir ayrı alanları var.
Gezilecek yerler kesinlikle, yani Bangkok'un içinden de başlamak üzere inanılmaz sayıda yer var. Tabii yani çok fazla uzak doğu seyahati yaptığınızda biraz artık tapınaklar birbirine benzemeye başlıyor. Eğer özel bir ilginiz mimarisine, tarihine, dinine özel bir ilginiz yoksa biraz birbirine benzemeye başlıyor.
Tayland ama çok farklı sanki. Yani Japonya'daki ya da Çin'deki, değil mi? Ne düşünüyorsunuz? Tapınaklar gibi değil. Yani böyle altından yapılmış gibi, böyle kubbeleriyle filan. Çok farklı. Böyle sanki başka bir ülke, başka bir dünyada geziniyor gibisiniz.
Yani mesela tapınaklar konusunda en çeşitliliği sağlayan yer Chiang Mai bölgesi. Hmm. Mesela
kuzeyi.
Orada işte gümüş pagoda, işte altın tapınak, siyah ev, beyaz tapınak. Hani çok farklı Chiang Mai, Chiang Rai tarafında tapınak çeşitliliği oldukça fazla. Ama mesela Bangkok, hani Türkiye'den gidenlerin de İlk durak noktası Bangkok oluyor. Bangkok'ta bence eğer kişilerin vakti yoksa mutlaka uğranması gereken yer Wat Pho.
Evet. Wat Pho.
Bu yatan Buda'nın olduğu yer. Evet. Çünkü aynı zamanda oranın bir diğer özelliği de Tay masajının doğduğu yer. Hmm. Ve eğitiminin verildiği
bir üniversite var değil mi? Orada bir üniversite var. Enstitü daha doğrusu.
Evet, yani manastır gibi. Zamanında ilk Tay masajı oradaki rahiplerin bazı yoga hareketlerini işte orada halka öğretip onu bir masaja dönüştürüp ondan sonra bütün dünyaya Tay masajı diye yaygınlaşan o sanatı ortaya çıkardıkları tapınak Wat Pho.
Evet, bir taraftan sizin sitenizden kopya çekiyorum, bir taraftan da kendi yazımdan, bir 5 sayfalık bir yazım vardı gazeteye ve dergiye göndermek üzere hazırladığım. Sevgili dinleyenler, 46 metre uzunluğunda bir Buda heykelinden bahsediyoruz. 15 metrede yüksekliğinde.
Kapalı alanda.
Kapalı alanda. Yani baş tarafında ayrı fotoğraf çektiriyorsunuz. Peki başka ne yapıyor? Nedir bu özel kılan şey? Bu Buda'yı dediğiniz gibi çok önemli, görülmesi gereken uzanan Buda heykeli. Bunu başka özel kılan şey nedir? Buraya gitmeyi. Buda'nın Nirvana'ya ulaştığı yer değil mi burası aynı zamanda?
Evet.
Evet, reclining Buda olarak geçiyor zaten. Hmm. Yatan Buda heykeli. Bir diğer önemli özellik de hani kişiler buraya, hani Budistler tapınmak için geliyorlar ve bu yatan Buda'nın çevresinde 108 tane çanak var.
Evet.
Girdiğiniz zaman oradan size bir para kesesi gibi veriyorlar. 108 tane içinde var.
Evet.
Her bir çanağa birer tane para atarak ilerleyip Buda heykelinin etrafında tam tur atmış oluyorsunuz.
Evet.
Buda'nın erdemleri, 108 erdemini tek çanakta almış oluyorsunuz gibi, böyle bir küçük bir hac şeyleri var.
Evet, tabii bu ritüeller önemli. Yani bu seyahate hoşluk katıyor bu ritüeller şüphesiz. Evet. Kaldı ki inanca da saygı anlamında hani bunun da yapılıyor olması onları da herhalde, değil mi, mutlu edecektir. Bir de ayakkabıları çıkarmak gerekiyor muydu sanki? Evet.
Kesinlikle.
Değil mi?
Bütün Budist tapınaklarında aşağı yukarı böyle bir durum var.
Evet.
Bir diğer şey de buraya girdiğiniz zaman aynı zamanda sağlık amaçlı, hani orada masaj yaptırabiliyorsunuz ama hani Bangkok'ta zaten yürürken adım başı bir masaj salonu çıkıyor karşınıza, ama buradakinin özelliği daha sağlık amaçlı yapılıyor olması ve biraz daha ücretinin yüksek olması.
Normalde Tayland'daki Tay masajı, yani yerinde yapılacak Tay masajının ücreti çok düşük, değil mi? Yani çok komik rakamlarla masaj yaptırıyorsun. Mesela bir saatlik bir masajı sanıyorum
20 TL,
20 lira civarında bir şey vermiştin ki yani 20 lira burada 5 yıldızlı otelde Tay'den Tayland'dan geldiği söylenen masözlere verilecek bahşiş bile belki.
Tabii.
Değildir. Mesela. Ama orada 20 liraya bir saat boyunca yerinde masaj yaptırıyorsun.
Bir de çok insanlar. Kaliteli uzman masajı alıyorsunuz.
Kesinlikle. Evet. Tuğçe Hanım, ne diyorsunuz Murat Bey'in masaj konusundaki, Tayland'daki masaj konusundaki bu engin bilgisi sizi?
Yok, beni hiç rahatsız etmiyor. Genelde masaja da zaten gittiğimizde birlikte gidiyoruz.
Evet. Şimdi sevgili dinleyenler, Gezimanya'nın kurucuları eş olunca, yani Tuğçe Hanım ve Murat Bey olunca tabii ister istemez de bu soruyu da sormak istedim. Peki bir taraftan da sağlık dediniz. Nedir bu, bunu sağlıklı kılan şey? Yani masajı genelde dinlendirmek için yaparız ama bunu sağlıklı kılan şey ne oluyor? Mesela belli noktalar var. Oraya bastırıyorlar ve o kan dolaşımını hızlandırıyor falan gibi bir şey mi? Nedir?
Şimdi uzman değilim ama hani tabii ki masajın esas anlamı kan dolaşımını hızlandırıp da vücudun daha sağlıklı, daha dolaşımının daha iyi bir noktaya gelmesini sağlamak. Tabii burada kaslarınızın rahatlaması, aynı zamanda da belli bir süre bu rahatlama sonucunda da zihnen de bir dinlenmeniz söz konusu. Ama tabii her dinin ritüelleri olduğu gibi onların da bir işte haritaları var biliyorsunuz. İşte çakra noktaları, refleksolojinin haritaları vesaire gibi. Ben kişisel olarak işin çok o tarafında değilim yani. Çok bunların spiritüel anlamları konusunda çok büyük inançları olan bir insan değilim. Daha ziyade fiziksel, tıbbi bir fayda olduğunu düşünüyorum.
Ben mesela çok, pardon buyurun.
Orada bir de hani Thai masajını diğer masajlardan ayıran en önemli özellik bence, hani masaj deyince aklımıza hep şey geliyor. Aromatik yağlar işte onunla sizi yağlıyorlar, ondan sonra masaj yapılıyor ama Thai masajında hiçbir yağ kullanılmıyor. Tamamen aslında üzerinize bası tekniğiyle uygulanan farklı yoga hareketlerini aslında.
Esneme hareketleri.
Evet, esneme hareketlerini uyguladıkları bir şey.
Tam da söylemek istediğim şey de bu. O aromatik yağlarla yapılmadığı için ve bası uygulandığından bu masaj çok zahmetli bir masaj. Ve can acıtan da bir masaj. Kesinlikle. Yani sevgili dinleyenler, dirseğiyle bastırarak filan o küçücük kızlar canınızı ya da çocuklar canınızı yakarak masaj yapıyorlar. Kesinlikle. Ve ben bu masajı aldıktan sonra ilk birkaç dakikada çok da öyle naif bir insan da değilimdir ama epey canım yandı. Ve dedim ki yok, ben vazgeçtim bunu dedim ve ayak masajına çevirmiştik masajı. Yani vücut masajı yaptırmak nasıl bir efor? Yani ciddi bir... çok challenge bir şey. Yani hani yapan kişi değil, yaptıran kişi anlamında da çok zorlayıcı değil mi? Nasıl kesinlikle yaptırıyorlar?
Şimdi öncelikle onların bir ritüelleri de var. Size bir Thai pijaması giydiriyorlar. Geleneksel pijamalarını giyiyorsunuz. Önce bir ayak temizliğiyle başlıyorlar. Evet. Ama tabii hani şey anlamda, bir sembolik anlamda bir temizlik. Ondan sonra onların belli hareketleri var eğitimler sırasında öğrendiği. Dediğiniz gibi belli noktaları bastırmak, belli noktaları çekip esnetmek. İşte size yoga hareketlerini yaptırmak, hani bir anlamda onların birçoğu yogada karşılığı olan hareketler, onları yaptırarak vücudun belli noktalarını rahatlatmak amacı taşıyor. Ama tabii bu rahatlama süresinde hakikaten bir dayak yemiş gibi bir noktaya geliyorsunuz. Hatta masajdan çıktığınızda diyorsunuz ki ya bu insan bana bayağı sert hareketler yaptı, ben nasıl rahat hissediyorum kendimi, anlamakta zorlanıyorsunuz.
Evet efendim, çok tabii Wat olarak adlandırılan tapınaklar var. İşte oturan Buda, ayaktaki Buda, işte uzanan Buda filan birçok şey var.
Efendim? Bir de gülen Buda var Kamboçya'da.
Var mı?
Tek bir tane.
Kamboçya'da.
Evet.
Şimdi Sembol. Bunlardan enteresan bir tanesi de, şimdi notlarımda onu bulmaya çalışıyorum. Savaş esnasında evet, altın Buda. Savaş esnasında Burmalı istilacılardan korumak için çimentoyla kaplanmış Buda heykeli, altın Buda heykeli ve 5,5 ton ağırlığında saf altından, sevgili dinleyenler, bu heykel. Çimentoyla kaplamışlar Burmalı istilacılardan korumak için, sonra onu unutmuşlar değil mi? Nasıl bunun aslı biliyor musunuz?
Tam
hikayesini hatırlamıyorum ama hani girişinde buranın bayağı sıra var 5,5 ton ağırlığında. Evet. Çalınmasın diye çimentoyla kaplıyorlar ki hani istilacılar direkt alıp götürmesinler.
1955 yılında çimentoyla kaplanıyor, sonra unutuyorlar. Aradan 50 yıl geçiyor. Vinç'ten ne zamanki düşüyor ve çimento çatlıyor. saf altından yapılan bu da heykeli ortaya çıkıyor. Unutkan da bir, yani değil mi millet, 5,5 ton altın nasıl unutulur? Peki. Şimdi şehir merkezine bakıldığı zaman, yani Bangkok'a bakıldığı zaman birbirinden çok kopuk yerler. Yani gezerek, yürüyerek daha doğrusu her yeri görmek çok mümkün değil. Çünkü birbirinden kopuk olduğundan yürüyeceğiniz yerlerde bir şey yok. Yani mahalle arası var ve boş boşuna yürümüş oluyorsunuz sanki. Dolayısıyla araç kullanmak gerekiyor şehir merkezinde gezinirken, değil mi? Yanılıyorsam lütfen düzeltin. Çünkü mesela ben araç yerini şehri görerek gezmeyi seviyorum. Yani yürüyerek gezmeyi seviyorum ama bunu yapmak biraz saçma oldu. 4 saat sürmüştü mesela. 4 saat boyunca bir yerden bir vattan bir vata yürüdüm ve boş boşuna yürüdüm. Çünkü mahalle arası olduğundan görülecek bir şey yoktu zaten. İlginç bir şey yoktu. 4 saati çöpe atmış oldum. O yüzden de araçla, taksiyle ya da işte güvenlik şeyini bir kenara bırakırsak tuk-tuklarla herhalde seyahat etmek gerekir. Ne diyorsunuz?
Aslında bir diğer alternatif daha var. Çünkü Bangkok çok nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bir şehir. Dolayısıyla ciddi bir trafik problemi var. Taksiyle bir yerden bir yere ulaşmak da aslında bir kilometreyi bazen yarım saatte aldığınız oluyor. Dolayısıyla tuk-tuklar bir alternatif. Ama tabii ki çok güvenli mi dersek çok güvenli değil. Bir diğer alternatif de biz en son iki gittiğimizde yine kullandık onu. Mototaksi dedikleri şeyler var. Köşe başında motosikletler yer alıyor. Gidiyorsunuz, orada bir kişiyle anlaşıyorsunuz. Ücreti neyse veriyorsunuz. Motosikleti kullanan kişinin arkasına biniyorsunuz. Size bir tane kask veriyor. O sizi bulunduğunuz yerden başka yere götürüyor.
Efendim, tuk-tuklardan daha mı az, daha mı çok güvenli bir yöntem?
Öyle sayılmaz.
Çok güvenli olduğunu söyleyemeyiz.
Motosikletçi olarak ben de söylemem lazım ki lazım, evet. Hiçbir koruma almadan bindiğiniz
kask
araçlar.
Kask yetmez çünkü sadece.
Bir de zaten çok ciddiyetsiz kasklar yani. Çok koruma özelliği yok. Yani burada da biraz dikkatli olmak gerek. Hani biraz maceracı olmak adına yapılabilecek bir şey ama hani çok güvenli mi derseniz ben annemi babamı bindirmezdim mesela.
Bu önemli bir ölçü. Yani
evet. Ama biz vakit kaygısı olduğu için biz kendimiz yaptık.
Bangkok'ta belki toplu taşımaya da değinmek lazım. Çünkü fena olmayan, en azından merkezde fena olmayan bir metro sistemleri var.
Havaray, değil mi?
Evet, havaraylı, havadan giden raylı sistemleri var. Yani bunu belli bölgelerde kullanabiliyorsunuz. Belli
ama mesela Sukhumvit bölgesi, Siam bölgesi yeni şehirde kullanılıyor. Aynen. Ama Eskişehir'de hiçbir şekilde havaray ya da metro kesinlikle gibi bir ulaşım söz konusu değil.
Aslında Bangkok çok iyi planlama gerektiren bir şehir. Yani saat kaçta nereye gezdiğiniz vesaire gibi şeyler çok önemli. Çünkü hiç ummadığınız bir yerde yaya kalırsanız yani bir 5 dakika içerisinde falan sırılsıklam olabilirsiniz o tropik yağmurlarda. Yani çok dikkatli planlama yapmanız gerekiyor.
Bir şey daha sorsam. Mesela motor işte araçlarla yani taksilerle, tuk-tuklarla bir yerden bir yere gezerken fiyat söylüyorsunuz ve size iki alternatifli fiyat söylüyorlar. Diyelim ki 1 lira ve 10 lira. 1 lirayı seçtiğiniz zaman sizi rastladınız mı bilmiyorum buna. Sizi şeye götürüyorlar. Mesela terzilere götürüyorlar filan. Böyle çok katlı terzilere götürüyorlar. Orada sizin o 1 liralık 10 liralık hizmeti 1 liraya almanızın karşılığında terzilerde bir tur atmanız gerekiyor. Yani şeyde. Değil mi? Nedir onun aslı? Mesela ben çok şaşırmıştım ona.
Sade terzi.
Ben niye kıyafet alayım yani oraya kadar gelmişken diye düşünüyorum ama illa bir tur atacağız orada.
Evet. Çünkü büyük ihtimal oraya götürdüklerinde hani eğer satın alma yaparsanız üzerinden belirli bir komisyon alıp o 1 lirayı zaten 10 liraya çıkartma kaygısı oluyor. Bizi terziye götürmediler. Ben ilk gittiğimde bir arkadaşımla, bir kız arkadaşımla beraber gitmiştim. Bizi de inci dükkanına götürmüşlerdi. Ondan sonra dedik yani niye biz inci dükkanına gidiyoruz? Yani biz sadece otele gitmek istiyoruz falan. Biraz hatta aramızda böyle tartışmıştık. Neyse ondan sonra.
Tabii hiç sormadan, değil mi? Hiç sormadan demeden kendi kafalarına göre götürüyorlar.
Otel yerine inci dükkanında bulmuştuk kendimizde.
Mesela sevgili dinleyenler, Şişli'den çıkıyorsunuz yola, tuk tuk tutuyorsunuz, Taksim'e gideceğim diyorsunuz. Normalde ne olması lazım? Osman Bey Caddesi'nden sizi götürmeleri lazım. Ama mesela Tuğçe Hanım'ı alıp Levent'e ya da 4. Levent'e götürüyorlar. 4. Levent'te sizi inci dükkanında gösteriyorlar, buyurun bir gezin diye. 4. Levent'ten sonra Taksim'e gidiyorsunuz. Böyle enteresan bir şey ve birçok defalar bu benim Bangkok'ta karşıma çıkmıştı. Sizin şansınıza da inci dükkanı çıkmış. Tabii bir hanımefendi olunca
sizi bir mücevheratçıya götürmek istediler. Beni de terzi dedik. Sizi nereye götürdüler efendim Murat Bey? Gittiniz mi siz bilmiyorum. Yani rastladınız mı ya da daha doğrusu?
Galiba beni de bu sahte saatler satan yerlere gezdirmişlerdi herhalde. Ben de öyle bir tip gördüler bilmiyorum.
Estağfurullah. Herhalde şey yapıyorlar. Bir benzin kuponu tarzı bir şey oluyor. Peki böyle enteresan sizin karşılaştığınız şeyler var mıdır? Ya da Tayland'la ilgili de konuşabiliriz ama Phuket'e biraz sonra geçmek istiyorum. Tamam. Uzak Doğu'da ya da başkaca bir yerde sizin böyle karşılaştığınız, bize anlatabileceğiniz enteresanlıklar neler?
Şimdi aslında Uzak Doğu'yu seçme nedenimiz buydu zaten. Çünkü gün içerisinde dünya kadar enteresan şey yaşıyorsunuz. Ha. Burada dünya yani standart hayatınızın içerisinde çok rastlamadınız. Yani hadi bir seyahate gidelim, hadi bir günlük bir tura gidelim diyorsunuz. Bir yere gidiyorsunuz. Bir bakıyorsunuz 400 tane timsah var altınızda, bir köprüden yürüyorsunuz. Yani bu böyle son derece çoluğun çocuğun gezdiği bir yer. Nasıl bir yere geldim falan diyorsunuz. Hani o açıdan enteresanlık zaten standart günlük hayatınızın bir parçası oluyor Uzak Doğu'da. Ama bizim yaşadığımız birkaç tane enteresan hikaye var tabii. Uzak Doğu'ya her gittiğimizde bir değişik bir şeyle dönüyoruz. En son mesela Sri Lanka seyahatimizde olmuştu bir tane bu... Timsahlardan bir tanesi benim önümü çevirmişti.
Eyvah. Çok.
Orada şey...
Nasıl kurtulduğunu? Eyvah.
Yala Ulusal Parkı'na gittik. Yani Sri Lanka'nın güneyine. Yala Ulusal Parkı'nda da bir otelde kalıyoruz. Otel tam böyle milli parkın içinde. Akşam işte bize güzel orada yemek yedirdiler falan. Ertesi günde dedik ki hazır milli parkın içindeyiz. Biz bu timsahları bir çekelim. Gittik ama timsahların yakına gelmesini bekliyoruz. Hatta timsahlara ekmek attık biraz hani daha yaklaşsınlar diye. Kamerayı tripodda koyduk. Kamerayı çekime başlattık. Pat arkamızı bir döndük. Timsah geldi. Eyvah. Tripoda herhalde kuyruğu falan çarptı. Kamera direkt şeydi.
Suya mı düştü?
Kamera suya yani biraz devrildi gibi oldu. Ama su geçirmez kamerada. O çok büyük problem değil de ayağa kaldırmak gerekiyor tekrar kamerayı. Çünkü almak istediğimiz görüntü timsahın kameraya doğru yaklaşma görüntüsü. Şimdi evet. Orada bana düştü kahramanlık. Arkamızda otelin görevlileri vesaire var. Böyle 10 kişilikten bir grubuz. Ben içeriden ileri doğru çıktım. Timsah biraz daha ötede duruyor.
Evet.
Ben tripoda doğru gittim. Kamerayı kaldırdım. Geri döneceğim. O arada birileri başka bir köşeye ekmek parçaları attı işte. Tuğçe'nin dediği olay ki hani timsahın ilgisi oraya çekilsin. Evet.
Ama burada canlı böyle et dururken.
Timsah, evet, eti görünce timsah yarıda durdu. Döndü bana doğru yani aramızda bir 7-8 metre gibi bir şey kaldı. Bana bakıyor timsah, ben timsaha bakıyorum. Böyle birkaç saniye benim için korku dolu anlar oldu. Ondan sonra ben hızla geri koştum. O arada da işte otelin köpekleri havlamaya başlayınca timsah ilgisi dağıldı. Kurtulduk ama yani epey bir yaklaştım yani.
Peki otelin köpeklerinden korkup kaçtı mı timsahlar?
Gürültü olunca tabii korkuyor. Gürültü olunca korkuyor.
Bu tarz enteresan şeyler başımıza geliyor.
Peki bu videoyu nerede izleyebilir bu arada dinleyiciler? İzleyebilirler mi?
Zannediyorum bu daha kurgulanmadı. Bu 360 derece bir videoydu. Benim kaçma anım yok içinde.
Kahraman güzel bir şey var daha çok.
Ama genelde hani yaptığımız videoları YouTube üzerinden Gezimanya TV isimli bir kanalımız var. Onun altında yayınlıyoruz.
Evet.
Bazıları daha eski format tabii, daha eski teknolojiyle çektiğimiz, bazıları yeni teknolojiyle çektiğimiz. Bir kısmında anonslar var, bir kısmı altı yazılı. Farklı farklı formatlarda videolar var gezdiğimiz yerlere ilişkin.
Peki bu videolar internet dışında bir televizyon programı olarak, bir proje olarak çıkacak mı karşımıza?
Şu anda hani belirgin bir proje yok. Önümüzdeki dönemde konuştuğumuz birkaç fikir var ama henüz hayata geçen bir şey yok.
Evet. Lütfen bir sizden anı daha alalım. Çünkü bu bayağı ilginçmiş timsahla karşılaşma anı. Siz onu düşünürken ben başka bir şey sorayım. Tekrar Tayland'a döneyim. Phuket, tabii Tayland'ın ana tatil destinasyonu. Bir havayolu şirketimiz de doğrudan uçuşlara başladı. Ama doğrudan uçuşlar olmasa bile orada Tayland'dan zaten Phuket'e neredeyse saat başı uçuşlar vardı, iç hat uçuşları vardı, çok rahat ulaşılabiliyordu. Genelde bir memnuniyetsizlik de vardır insanlarda. Bu muymuş canım? İşte bizim Antalya'mız daha güzel ya da işte şudur budur filan tarzı. Ben hani böyle bir yorum getirmiyorum ama olabiliyor. Nasıl buluyorsunuz? Yani Türkiye'deki tatil destinasyonlarıyla karşılaştırdığımız zaman, havalimanından adım attığımız andan itibaren Phuket'i nasıl değerlendireceksiniz?
Şimdi iki ayrı cevap vermek istiyorum. Tamam. Bir, bu refleksimize, yani bizim Antalya'mız daha güzel. Türkiye tabii ki çok güzel bir yer. Yani Phuket'e gidiyor olmanız Phuket'in Antalya'dan daha güzel olması anlamına gelmiyor.
Antalya, doğru bir nokta.
Tabii yani Antalya daha güzel bir yer olabilir. Buna rağmen yine de Phuket'i görmenizde hani sayısız kişisel, kültürel fayda var.
Sebep
yani.
Var. Evet.
Şimdi biz bazen yayınlarımız sırasında bu tarz şeyler yaşıyoruz. Yani o gittiğiniz yerde bir şey mi? Bizim memlekette bir nehir var, çok daha güzel falan.
Evet.
Ya sizin memlekete biz gittik zaten. O nehri de çok seviyoruz. Yani bunları birbiriyle yarıştırmak zorunda değiliz. Bu
harika
milli
bir
refleksimizi bence biraz bırakmak zorundayız bir kenara.
Evet,
çünkü kendimizi zihnen, kültürel olarak dünyaya açmadığımız sürece kendi değerlerimizin kıymetini de zaten bilemiyor olacağız.
Zaten bu milli refleksler yabancılar için de pekala olabilir, değil mi?
Tabii,
çünkü
tabii.
Mesela Rusya'dan da birçok turist Antalya'ya geliyor. Benzeri bir refleksle bizim de Karadeniz kıyısında ya da Baltık'ta nice güzel yerlerimiz var deyip yani gelinmeye de bilir. Herkes kendi evinde de kalabilir ama bu böyle olmuyor. Bu şekilde bu şekilde ilerlemiyor turizm.
Yani bu zaten bir yarış değil.
Hı-hı.
Yani dünyada birçok güzel nokta var. Yani sadece dünyanın en güzel plajına, sadece dünyanın en dik yamacına, en yüksek şelalesine gideceğiz diye bir şey yok. Yani gezdiğimiz her yer bize kültürel olarak bir şeyler katıyor. Yani daha güzel, daha iyi, daha derin, daha yüksek falan gibi kavramları bir kenara bırakmamız gerekiyor. Ruslardan bahsettiniz bu arada Türkiye'ye gelmek gibi. Phuket aslında çok ciddi bir Rusya destinasyonu, biliyorsunuz değil mi? Yani Rus turistlerin belki bir numaralı destinasyonu olabilir Uzak Doğu'da. Özellikle Phuket'te
Antalya'dan ciddi, daha mı çok?
Muhtemelen sayı olarak daha fazla olabilir. Çünkü çok geniş anlamda yine resortları ve bireysel konaklama seçenekleri çok fazla. Yani Phuket deyince birçok tur sizi merkez Patong bölgesine götürecektir. Patong onların
sahili
ve önemli bir yeri. Ama aynı zamanda biraz turistik olarak kirli, biraz daha dejenere etrafa göre bölgeler. Ama onun hemen kenarından başlayan komşu koylarına gittiğiniz zaman daha resort tadında yerler görürsünüz. Burada çok ciddi bir Rus nüfusu var.
Ben de Patong'da denize girme şansı elde etmiştim. Dediğiniz gibi pistti ve deniz anaları da vardı esasında.
Evet.
Phuket dediğimiz yer çok geniş bir yer. Mesela siz sahil anlamında birçok sahil var. Nerede kalmak lazım mesela? Neresi hem gece hayatına dahil olabileceğimiz ama aynı zamanda gündüzde denize girebileceğimiz falan böyle bir bize seçenek sunar?
Gece hayatı dediğinizde yine bütün gece hayatı aslında nereden bakarsanız Patong'da dönüyor. Yani küçük bir yerde gidip bir barda bir bira içip de dönmek istiyorsanız, eğer gece hayatı bununla tanımlıysa, bu zaten her yerde var. Ama hani böyle bir disco olsun, büyük otellerin şeyleri, tesisleri falan olsun diyorsanız, bunlar Patong'da toplanmış durumda. Ama hani daha güzel denizler, daha güzel plajlar, biraz daha sakin noktalar diyorsanız, adanın hem kuzeyine hem güneyine doğru, doğuda da daha ıssız plajlar var ama birçok daha küçük küçük koy var. Bu koylardan Patong bölgesine, Patong batı tarafında kalıyor adanın. Patong bölgesine zaten rahatlıkla da ulaşabiliyorsunuz. Yani aslında belki stratejik yerleşme, kuzeyde ya da güneydeki koylardan bir tanesinde bir otel ya da tesis bulup kalma. Patong merkezine de işte artık motosiklet, tuttuk, herhangi taksi, herhangi bir araçla gelip akşam yemeği yiyip işte gece biraz eğlenip geri dönme en stratejik doğru karar olur herhalde.
Hani ben orada şey diye düşünüyorum, yani Phuket dediğimizde dediğiniz gibi çok geniş bir bölge ama aşağı yukarı 40-41 tane farklı plajı var. Patong bunlardan en bilineni ve en merkezi olanı. Belki hani orada kalınabilir ama denize girmek için Patong Beach yerine, hani çevresinde çünkü Phuket'in 39 tane ada var. Bunlardan en ünlü olanı, hani genelde tur paketlerinde de olan işte James Bond adası, Phi-Phi adası. Phi-Phi hani adası. Bunların deniz olarak falan çok daha güzeller tabii. Hani Patong'dan yerel acentalardan bir tur alıp günübirlik bu çevre adalar gezilebilir. Yine maymunların çok yoğun bulunduğu adalar var işte. Leonardo DiCaprio'nun çekildiği beach'e gidebiliyorsunuz. Evet. Bunlar tercih edilebilir. Ya da eğer Phuket'te biraz daha sakin bir yer olacaksa yine Murat'ın da söylediği gibi daha güneyinde, kuzeyinde işte Kata Beach, Karon Beach gibi yerler var. Onlar tercih edilebilir.
Evet, tabii bu tercih noktasında kalmak önemli ama yediğimize içtiğimize de burada dikkat edip değil mi Tay lezzetlerinin tadına bakmak lazım. Mesela benim kaldığım resortte bir Türk aile vardı ve işte şans kulak misafiri olacağım ya Türk kahvaltısı hazırlatmaya çabalıyordu yani akşam yemeği de Türk kahvaltısıyım diye. Halbuki yani değil mi yiyin orada kızarmış bir pirinç onlara özgü ya da acılı erişte çorbanızı için ne işimiz var Türk kahvaltısıyla gelmişiz Türk kahvaltımızı yine yaparız ülkeye dönünce ama oradaki lezzetleri tatmak lazım. Mesela neler var orada tadabileceğimiz şeyler?
Şimdi aslında bu biraz önce şeyi söylemiştik ya 10-15 senelik bir gezme geçmişimiz evet. var millet olarak. Dolayısıyla bir de damak tadına düşkün kendi yemeklerini çok seven ve müthiş mutfağı olan bir milletiz. Yani gidip de Türk evet. mutfağında karşılaştıracak bir mutfak bulmak çok zor dünyada. Zor. Belki de Türk olduğumuz için böyle düşünüyoruz ama bizimle aynı fikirde olan birçok yabancı da var. O yüzden hani anlıyorum ben öyle düşünen insanları ama yurt dışına çıkıp da gezmenin amacı gidip de o suyun içerisine girip ne bileyim oradan bir magnet satın alıp bir fotoğraf çektirip dönmek değil. Yani oradaki o evet. kültürü biraz özümsemek. Orayı evet. Gerçekten bir turist olarak değil belki o yerelin gözünü. bak. Genelde çünkü öyle oluyor. Evet. Magnet biriktirme bizde de var. Korkunç bir magnet arşivimiz var. Ama hani gerçekten oraya gittiğinizde oranın yemeğini yemiyorsanız, oranın müziğini dinlemiyorsanız, oranın insanların nasıl yaşadığını anlamıyorsanız zaten oraya yani biraz da boşuna gitmiş oluyorsunuz. Dediğiniz gibi Antalya'da çok güzel plaj var. Gidin o zaman o plaja. Hani gerçekten gittiğiniz yerin kültürünün unsurlarını bir tadmanız, deneyimlemeniz gerekiyor. Tayland'ın mutfağı ben kesinlikle sizinle aynı fikirdeyim. Oraya gidip de Türk yemeği yemeye çalışan arkadaşlar çok anlamıyorum. Bir, oradaki Türk yemekleri bizim memleketimizdeki yemekleri yok. Zaten ister istemez o kadar iyi değiller. Yani çünkü evet. düşünün yani hani Japon mutfağında başka bir yerdeydinizde aynı şey oluyor mu? Olmuyor. Aynı şekilde gidip de Tayland'da kebap yemeye çalıştığınızda da aynı lezzeti alamayacaksınız doğal olarak. Evet. Ama orada çok güzel olan, ucuz olan enfes yiyecekler var.
Evet. Bir de dinsel sahiplerle hani kırmızı et anlamında bir şey tercih etmiyorsa bile... Bu tarz yerlerde sayısız deniz ürünü var değil
Kesinlikle.
Mi?
Kesinlikle. Yani bir kere deniz ürünler olarak çok zengin bir coğrafya. Bugün düşünün Türkiye'de jumbo karides yemek isterseniz kaç paraya yersiniz?
Değil mi? Aynen.
Yani evet. herhalde şöyle bir iki tane jumbo karidese bir 100-150 lira verirsiniz mevsimine tabii. göre. Tabii. Ama orada gidiyorsunuz 2 dolara yiyebiliyorsunuz. Tabii, evet. Yani muhteşem niye böyle bir fırsatı kaçırırsınız? Evet. Artı onların kendilerine göre binlerce yıldır geliştirdiği bir damak tadı var. Bir anlamaya çalışmak gerekiyor bunu. Evet. Tayland mutfağı acı tatlı ve ekşiyi aynı anda kullanmasıyla soslarında aynı anda kullanmasıyla ünlü. Hem tropik meyveler açısından hem kullandıkları baharatlar açısından da çok zengin bir coğrafya. Demin dedik ya Hint ve Çin kültürlerinin birbirine girdiği, karıştığı, harmanlandığı bir yer. İşte Hintlilerin baharat kültürüyle Çinlilerin işte erişteleri, çorbaları falan bunları harmanlayıp belki de dünyanın en güzel mutfaklarından birini oluşturmuş bir coğrafya. Oraya gittiğimizde mutlaka denememiz gereken şeyler var. Mesela tomyam çorbaları turistlerin en çok tercih ettiği şey. Genelde karidesli yapılan ama tavuklu falan da olabiliyor. İçine lemongrass denen bu limon otunun konduğu mantarlı işte çeşitli soslarla balık sosu gibi çeşitli soslarla lezzetlendirilen çorbaları var mesela. Bu çok ünlüdür. Mutlaka tavsiye ediyoruz gittiğinizde. Aslında herhangi bir yerinde zaten o kavrulmuş pirinci bulabiliyorsunuz. Taylandlılarınkinde özelliği onun içerisinde değişik baharatlar, üstüne fıstık, işte taze sarımsak falan koyuyor olmaları. Enfes bir lezzet yine. Onun dışında noodle'ları var biliyorsunuz pad thai dedikleri. Evet. Onlar da aynı şekilde fıstıkla ve acıyla yaptıkları. Ve dediğiniz gibi deniz ürünleri. Yani inanılmaz bir deniz ürünü çeşitliliği var ve ucuz yani.
Murat'ın favorisi papaya salatası.
Ha, evet, papaya da çok güzel bir tropikal meyvedir. Ben de çok severim.
Evet, onun tazesiyle yapıyorlar bu salatayı. Evet. Böyle dev
papaya
bir hava.
Papaya dediğiniz şey sevgili Neren kavuna benzeyen değil mi?
Evet, biraz evet. kavunla armut arası diyelim. Bir şey. Öyle bir şey. Evet. Normalde olgunlaştığında turuncu bir renk alıyor. Evet. Hatta o aromalı hali böyle ne bileyim şampuanlarda, kremlerde falan aroma olarak da çok kullanılıyor. Ama daha tazesi, yeşil olanı. Bunu böyle nasıl diyeyim, bizim cacık yaparken ince ince kıymamız vardır ya salatada. Aynı o şekilde kıyıyorlar. Biraz daha sert oluyor. Bunu değişik soslarla büyük dev havanların içinde dövüyorlar. İşte domates koyuyorlar içine, işte tuz, baharatlar, acı, işte karides, minik yengeçler koyuyorlar hatta bazen.
Papaya ne dediniz ismi yemeğin?
Papaya salatası.
Papaya salatası
diyorlar.
Bu arada Onur'dan rica edelim, bir taraftan kulağımıza Tayland ezgileri de verirse de çok da mutlu oluruz. İlk çaldığımız şarkı da olabilir, üstüne konuşabiliriz ya da seçimi sevgili Onur'a bırakalım. Şimdi Türkler olarak bizim korktuğumuz, ödümüzün koptuğu şey, biraz da yemeklerden belki o yüzden uzak durduğumuz şey, acaba bu yemeğin içerisinde böcek olur mu? Yani uzak doğu olunca bu oluyor. Bir de üstüne o hani Kan Road vardır ya, trafiğe kapalı caddesinde böyle şey satarlar. İşte akrep falan sat. O tabloda satılan o böceklerle beraber birleşince o algı. Tabii Türkler soluğu hemen fast food restoranlarında alıyor. Sadece Türkler değil, belki birçok Avrupa ülkesi de alıyordur. Yani işte her zaman karşımıza çıkabilen, evimizin karşısında olan fast food restoranlarına gideyim miyim, aman şu böceklerden falan yemiş olmayayım diye. Nasıl bu yemeklerde mesela yerken istemimiz dışında bize akrep yedirmeleri ya da böcek, yani bu konuda netleştirelim, böcek yedirmeleri mümkün olabilir mi? Siz tattınız mı? Nasıl bu böcek işi Tayland mutfağında?
Şimdi böcek işi çok enteresan ama yani genel algının tersine, öyle yemeklerin içinde böcek falan yok, öyle bir şey yok yani.
Evet.
Tamamen yanlış bilinen bir konu. Böcek yeme işi sadece Tayland'da değil, dünyanın birçok özellikle fakir ve doğayla yakın yaşayan toplumlarında belli dönemlerde, muhtemelen açlık dönemlerinde bir alışkanlık haline gelmiş. Hala devam eden, evet. Tayland'ın da turistik yerlerinde biraz da ilginç olduğu için insanlara sunulan bir şey. Evet. Ama Taylandlıların, orada yaşayan Taylandlıların birçoğu da bizim gibi tepkiler veriyor zaten. Aman böcek de mi iğreniyor falan. Evet. Yani zaten Tayland'ların devamlı böcek yeme gibi bir alışkanlığı yok.
Evet.
O sadece hani bizim ortalıkta gördüğümüz birkaç ilginç sahneden ibaret. Yine yiyenler de var tabii ki ama hani yemek zorunda değilsiniz. Orada duruyor, ilginç bir şey. İsteyen gidip deneyebilir. Ben denemedim şahsen.
Akrep falan denemedik ama ipek böceği denedik.
Evet.
Nasıldı, böyle çıtır çıtır bir tadı mı var? Nasıl? Bize de önerir misiniz?
Çok önerebileceğimiz bir lezzet
i̇pek değil
böceği, bence.
Değil mi? İpek böceği.
Onu Kore'de denemiştik. Ama mesela en son gittiğimizde yine Tayland'a, Chiang Mai bölgesinden yanlış hatırlamıyorsam, bizim kuzenimiz var, yani ufak yeğenim diyeyim, Duru. O özellikle bana kurt ya da solucan getirin dedi.
Allah Allah, yeğene bak.
Dolayısıyla paketlenmiş olarak aldık, 10 yaşında. Dedik ki hani ne yaptın, baktın mı tadına? Baktım, beğendin mi? Beğendim, biraz tadı yengece benziyordu dedi. Gerçekten onu denemiş 10 yaşında bir çocuk. Aslında hani bu tarz lezzetlere açık olmamız lazım. Evet. Yani tutup da hani onu bir paket yemeyecektir ama belki bir
tadına
bakılabilir. Çünkü herkesin yeme alışkanlığı da farklı.
Evet. Bu arada doğru hatırladım mı diye baktım. Kaasan Road değil mi? Trafiğe kapalı olan,
evet.
O Eskişehir'e yakın olan yerdeki caddesi. Hatta o orada işte bu böceklerden filan dışında birçok yerel lezzet ve açık hava masaj salonu vardı. Yani böyle 100 tane bir, evet, masaj sandalyesi ve orada insanlar açık havada aynı anda masaj, toplu masaj yaptırıyorlardı.
Evet.
Enteresan bir tabii ülke. Bir taraftan maliyetini de konuşmak lazım. Bu böyle bir seyahat ne kadara mal olur da size sormuş olalım. Şunu ekleyeyim tabii önce, bir video izledim, Antalya'da ya da işte Fethiye'de bir tatil bölgesi, dini sahiplerle hareket ettiğini söyleyen bir otel ve iki kişilik bir aileye, artık iki kişilik çocuğa 90 bin liralık bir ücretlendiriyorlar. Bir haftalık tatili Türkiye'de Antalya'da 90 bin lira sevgili dinleyenler. Ve öyle marka oteller falan değil. Böyle çok luxury falan oteller de değil onlar. Yani gittiğiniz zaman belki 4 yıldızlı bir hizmet alacaksınız. Tabii bunun içerisinde alkol de dahil olmayacak. Dolayısıyla fiyatı yükselten bir durum da yok. Ama 90 bin liralık fiyatlar verilebiliyor bir haftalık tatil için. Bu bilgi aklınızın bir köşesinde bulunarak buna cevap vermenizi rica ediyorum. Mesela Tayland'da
biz böyle her yeri de görelim. Yani daha doğrusu her yeri derken kuzey güney değil, gurme bir seyyah olarak değil de ilk defa Tayland'a gidecek olsun bir kişi. İşte birkaç gün Bangkok'ta vakit geçirsin. Sonra oradan Phuket'e geçsin. Phuket'ten dönsün diyecek olsak. Bunun maliyeti ne olur?
Yani şimdi dediğiniz gibi ilk olarak Tayland seyahati yapan kişiler ya direkt Bangkok yapıyorlar ya Bangkok Pattaya ya da Bangkok Phuket yapıyorlar. Şimdi Tayland öyle bir ülke ki yağışlı sezonu var, yağış dışı sezonu var, kuru sezonu var. Kuru sezonda fiyatlar birazcık daha yüksek oluyor. Yağışlı sezonda gidilirse tabii otel fiyatları falan da düştüğü için aşağı yukarı bir haftalık tatil uçak dahil 600 euro civarında falan ayarlanabilir.
2400 lira.
Evet.
O 2500 civarda. Lira gibi. Evet. İnanılır gibi değil
7
yani.
Gün, 7 gün çok evet. rahat kalınır. Ve ülke ucuz bir ülke. Yani Türkiye ile kıyasladığımızda fiyatları aşağı yukarı 3'te 2'si gibi düşünebiliriz. Ama mesela Chiang Mai hani kuzeyine gidildiğinde orada tabii iç hat uçuşlar da devreye girmiş oluyor. Ve daha az gidilen bir bölge olduğu için biraz daha maliyet daha yukarı çıkabilir. Yaklaşık 800 euro, 850 euro gibi. Ama böyle tam top season'ında en ne denir?
Yüksek sezonunda
evet. giderseniz o zaman hani 1000-1200 euroya falan çok rahat Tayland'da bir haftalık tatil yapılır.
Şubat-Mayıs dediğimiz değil mi? Yani evet. sıcakların bizi bunaltmayacağı Şubat-Mayıs.
Çok yağışın da başlamadığı dönem 1000-1200 euro o civarda çok rahat bir seyahat yapılır. Artı bunu yaparken de gayet böyle 4 yıldız 5 yıldız otellerde kalabilirsiniz. Çünkü özellikle Tayland'da 5 yıldızlı oteller falan Türkiye ile kıyasladığımızda çok daha uygun.
Evet, bir tarafta Belek'teki otellerle kıyaslıyoruz şeyi, yurt dışı tatillerini sanki daha uygun fiyata geliyor. Dolayısıyla hani yurt dışı biraz önce Murat Bey'in de söylediği gibi 10 yıldır 15 yıldır biz daha etkin bir tanışıklık içindeyiz. Çok ulaşılabilir fiyatlar ve insanların yurt dışına gidip seyahat etmemeleri için hiçbir sebep yok sanki.
Orada ben bir şey daha eklemek istiyorum. Bir de münferit gezenlerde özellikle sırt çantasıyla gezenler falan Tayland'ı çok tercih ediyorlar. Çünkü otel fiyatları düşük, yaşam oldukça rahat, ulaşım kolay bir nebze. Hani diğer uzak doğu ülkeleriyle kıyasladığımızda. Dolayısıyla mesela münferit olarak giderseniz uçak hariç çok fazla seçenek var. Hostelde kalabilirsiniz ve... Mesela Hindistan'da hostelde kalmaya belki bir insan çekinebilir ama mesela Tayland gerçekten temiz bir ülke.
Turizmi gelişmiş
bir ülke. Dolayısıyla hani hosteller de oldukça temiz ve kalınabilir düzeyde.
Ben fiyat konusunda da bir yorum yapmak istiyorum. Şimdi
Orada bir şey soracağım. Gezimanya'da biz mesela fiyat konusunda da bilgi alsak nasıl olur? Ortalama işte şu kadara mal olur gibi bir seçenek olabilir mi? Hani bunu değerlendirebilir misiniz?
Aslında var zaten hani ama daha çok vektörel olarak var. Yani hani ne kadara kalabilirsiniz var. Ortalama ucuz otellerin fiyatları. Pahalı otellerin gibi. Uçuş meselesi ise ayrı bir dünya biliyorsunuz. Yani
bir yere bir hafta
sonra uçmak istersiniz. Başka bir para 6 ay sonra uçmak isterseniz. Aktarmalı uçarsınız.
Bir gün içinde bile fiyatlar ciddi fark ediyor. Onu kontrol edip ona göre almak lazım.
Kesinlikle. Evet. Çünkü tur dediğiniz şey aslında size değer olarak kattığı şey o fiyatı zaten bir noktada sabitleyip size sabit bir fiyat olarak sattığı için bir değer katıyor tur size. Onun dışında tabii ki rehberlik falan gibi faydaları var ama kattığı mali değer bu. Onun dışında siz münferit seyahat edeceksiniz. Uçak bileti fiyatı işin çok önemli bir belirleyeni. Dolayısıyla hani gezi mayında da bunu söylemek gerekiyor. Bir taraftan da bu 90 bin lira meselesine ben bir yorum yapmak istiyorum. Şimdi çok olumlu çok olumsuz işte biraz tiye alan falan yorumlar oluyor. Aslında şöyle bir şey var. Hani Publius Sirius'un bir lafı var. Diyor ki bir malın fiyatı alıcısının ödediği miktardır. Yani eğer 90 bin lirayı ödeyecek birileri varsa... Başka birileri de o malı o fiyatı satıyordur. Yani dolayısıyla ben onun için çok eleştirel bakmıyorum.
Tabii biz de eleştirel bakmıyoruz ama sadece şunu vurgulamak istedim. Yurt içiyle karşılaştırıldığı zaman yurt dışı tatil seçenekleri çok çok daha ucuza gelebiliyor.
Çok daha ucuza gelebiliyor ya da çok daha pahalıya geliyor. Da gelebiliyor. Nasıl seçtiğinize bağlı. Ama yani yurt dışı pahalıdır diye bir hani
genelleme yapamayız.
Mantık gütmemek gerekiyor.
Evet, son 3 dakikamız kaldı. Sizin özel olarak paylaşacağınız böyle bir anınız, seyahatlerle ilgili bir şey varsa hemen o 3 dakikada onu alabiliriz.
Çok zaman zaman çok enteresan şeyler geliyor başımıza. Bazen canlı yayınlarda geliyor. Çünkü son dönemde özellikle Facebook'tan canlı yayın yapıyoruz ve izlenmeleri de oldukça yüksek oluyor.
Evet.
Mesela ne olabilir? En son İsrail'deyken işte Lut Gölü'ne gittik.
Batı orada, Şeria'da.
Evet, Batı Şeria tarafından. Orada mesela Murat canlı yayın yapıyordu. Ben de kameraları taşıyordum. Pat diye tam Ölüdeniz'in içinde şeyi gösteriyoruz. İşte bataklık, çamur falan. Pat, evet. Ben canlı yayında takıldım. Aa, direkt düştüm.
Eyvah. İkimiz de batmaya başladık.
İkimiz de batmaya başladık.
Canlı yayında.
Canlı yayında.
Kim kurtardı sizi bataklıkta?
Ya, o kadar
yok yok öyle değil. Değil. Yani tökezledik canlı yayında. Düştük. Neyse kameraları kurtardık o sırada. Evet. Onun dışında bazen...
Bu arada ekip kaç kişi? İkiniz mi gidiyorsunuz? Başka ekip de var mı? Hani kameraları taşıyan ışıktır, sestir.
Bazen kameraman da oluyor yanımıza bir ya da iki kişi. Ama genelde ikimiz.
Genelde iki kişi gidiyoruz. Bazen üç kişi oluyoruz. Ama öyle ayrı ışık falan taşımıyoruz. Çünkü çok seri hareket etmemiz gerekiyor. Genel olarak böyle.
Evet efendim, bataklıkta Murat Bey ve Tuğçe Hanım battılar Lut Gölü'nde. Sonra uzak doğuda timsahlar kovaladı. Lütfen kendinize dikkat edin. Biz sizden çok daha fazla fotoğraf ve sizden ve yazarlarınızdan çok daha fazla haber bekliyoruz. O yüzden kendinize dikkat etmenizi rica edeceğiz. Bundan sonraki yayınlarınızda, gerek canlı yayınlarınızda, gerek yazılarınızda çok teşekkür ediyoruz programa katıldığınız için. Çok mutlu olduk. Sizin seyahat anılarınızı ve kurduğunuz bu gezi sitesini konuştuğumuz için oldukça mutluyuz.
Biz teşekkür
ederiz. Biz çok teşekkür ederiz.
Evet. Sevgili dinleyenler, Gezi Manya'nın kurucuları bizimle birlikteydi. Tuğçe Yılmaz Özbilgi'ye ve Murat Özbilgi'ye programa katıldıkları için teşekkür ediyoruz. Serhat Sarı Sözen'le Gündem Dışı'nın sonuna geldik. Hoşçakalın.
คู่ไม่รู้สึกดีคู่ไม่มีความจริงใจคู่เพียงแต่คิดจะล้อคู่บอกว่าเธอมันง่ายคู่แค่ต้องการเธอใจคู่เลยจะไปมีแค่ คู่ไม่รู้สึกดีคู่ไม่มีความจริงใจคู่เพียงแต่คิดจะล้อคู่บอกว่าเธอมันง่ายคู่แค่ต้องการเธอใจคู่วางแค่จิตนาทีต้องการเพียงทุนนี้คู่ไม่รู้สึกดีคู่ไม่มีความจริงใจคู่เพียงแต่คิดจะล้อคู่บอกว่าเธอมันง่ายคู่แค่ต้องการเธอใจคู่เลยจะไปมีแค่
Gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le Gündem Dışı'nda. Gündem Dışı her pazar 16'dan 18'e RSFM'de.